Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RSFM'de Seyir-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyir-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 31 Temmuz Pazartesi, saatlerimiz 7'ye 1 dakika geçiyor. RSFM'den, Seyri Sabah'tan iyi haftalar, iyi bir gün diliyoruz. Merhabalar, günaydın. Bu sabahta 2 saat süreyle birlikteyiz ve bu 2 saatlik süre içinde sizlere gündemde neler olup neler bitmiş, hafta sonundan bugüne neler sarkmış, bu hafta neler olabilir, onları aktaracağız ve tabii gündem gazetelerin birinci sayfalarına nasıl yansımış, gazetelerin haberlerine, fotoğraflarına, yorumlarına nasıl yansımış, onları paylaşacağız. İkinci bir saatlik bölümde de özellikle yorumlar üzerinde, köşe yazarlarının analizleri üzerinde duracağız. Ve bu iki saatlik süreye başlamadan evvel önce İstanbul'un yol durumunu ve hava durumunu aktaracağız sizlere. İstanbul'da şu saat itibariyle yolların nasıl olduğuna bakmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasını açalım ve oradan bir göz atalım duruma. Şu anda %27 oranında bir yoğunluk söz konusu İstanbul'un trafiğinde. Olağan bir yoğunluk bu. Çok büyük bir olağanüstü hadise yok. Bir kaza bildirimi ya da araç arızası bildirimi yok. İki köprü de Anadolu Avrupa geçişlerinde, yani doğudan batıya geçişlerde olan bir yoğunluk söz konusu. D100 DTM'de de olan bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla İstanbul'un trafiğinde bir değişiklik yok. Yani öteki günlerde ne oluyorsa şu saatler itibariyle o oluyor. Birinci köprü ve ikinci köprüye erişim güzergahları yoğun. Hava durumuna da bakalım. Bugün salı günü ve çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da bugün ve yarın güneşli açık bir hava bekleniyor. 29 derece bugün, 30 derecede yarın sıcaklık tahmini yapılıyor. Çarşamba günü ise biraz bulutlanma var ama yine 30 derece bir sıcaklıktan söz ediyoruz. Genelde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Ankara'da da 3 gün boyunca pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Bugün 31, salı günü 33, çarşamba günde 36 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. İzmir'e baktığımızda yine 3 gün boyunca pazartesi, salı, çarşamba açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Ve bugün 36, yarın 37, çarşamba da 35 derece bir sıcaklık tahmini yapılıyor. Gelelim gündeme. Gündemde neler var, neler olup bitti biz cuma sabahı sizlere hoşçakalın dedikten bu yana. Cuma günü hatırlayacaksınız, İstanbul'da önemli bir duruşma vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici ve diğer mensuplarının, yani muhabirlerinin, yazarlarının, çizerlerinin ve avukatlarının yargılandığı bir duruşma vardı. Önemli bir duruşmaydı çünkü basın tarihi açısından, gazetecilik tarihi açısından gazeteciliğin yargılandığı, haberciliğin yargılandığı, basın ve ifade özgürlüğünün yargılandığı bir duruşmaydı. Duruşmanın sonunda açıklanan ara karar gereğince Cumhuriyet Gazetesi'nin mensuplarından Musa Kart, Önder Çelik, Hakan Kara, Güray Öz, Turan Günay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör'ün tutuksuz yargılanmalarına, yani tahliye edilmelerine karar verildi. Adli kontrol şartıyla tabii ki. Ahmet Şık, Kadri Gülsel, Murat Sabuncu ise, yani Murat Sabuncu gazetenin genel yayın yönetmeni biliyorsunuz. Bu isimler ise tutuklu olarak yargılanmaya devam edecekler. Bundan sonraki duruşmanın da 11 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı. Ve duruşmalarında artık Çağlayan Adliyesi'nde değil, Silivri Cezaevi'nin ya da Silivri Cezaevi Kampüsü'nün dahilindeki duruşma salonunda yapılmasına karar verildi. Aynı gün Gaziantep'te IŞİD davasında 60 sanıktan 39'unun tahliye edildiği haberi geldi. Hafta sonunda başka neler olup bitti, onları da aktaralım. Dün Urfa'da, Şanlıurfa'da bir Atatürk heykeline saldırı gerçekleştirildi. Bir dükkan sahibi ya da bir iş yeri sahibi, bir esnaf olduğu belirtilen Malbora soyadlı bir şahıs Atatürk heykeline elindeki orakla ya da tahrayla saldırıda bulundu ve saldırı sırasında da bizim dinimizde putlara tapınma yoktur şeklinde, putperestlik yoktur şeklinde bir ifade kullandı. Olayda ilginç olan şey şuydu: normalde bu tür ciddi suçların, yani Cumhuriyet'in değerlerine ya da Cumhuriyet'in yöneticilerine ya da önemli insanlara hakaret ya da benzeri şekilde suçlar işleyenlerin yaka paça alınıp götürülmeleri ya da işte polis tarafından şiddet uygulanması gibi bir rutine alışık bu ülkenin halkı. Ancak bu şahsın adeta ricayla, adeta hani ya kusura bakma seni alıp götürüyoruz ama yani kusurumuza bakmazsan bir götürüp ifadeni alalım şeklinde son derece kibar bir ifadeyle götürülmüş olmasıydı. Bu da tabii dikkat çekti. Neden dikkat çekti? Çünkü Ankara'da, Kızılay'da, Yüksel Caddesi'nde aylardır Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılmalarını talep eden, onların işlerine, açlarına kavuşmalarını talep eden insanlar iki slogan attıklarında, deyim yerindeyse analarından emdikleri süt burunlarından getiriliyor, darp ediliyor, fena şekilde yerlerde sürükleniyor ve götürülüp işkence ediliyor, tutuklanıyor, sonra serbest bırakılıyor vesaire. Şimdi bu konularda güvenlik kuvvetlerinin bir ölçüsü, bir standardı olması lazım. Ya bir insanı direnmediği takdirde ya da neyse işte yaptığı eyleme göre, eğer silahlı bir eylemde bulunmamışsa insani koşullarda alıp götürürsünüz, izah edersiniz niye götürdüğünüzü. Ki dün bu vatandaşa o şekilde bir davranışta bulundu. Mehmet Malbora isimde, Malbora şeklindeki soyadını da nereden bulmuşsa, tabii insanların soyadları kendilerini bağlar da yani değişik esprilere de yol açtı bu. Neyse, bu Mehmet Malbora isimdeki şahsa güvenlik kuvvetlerinin davranışına dikkat çekti. Bundan sonra sahalarımızda hep böyle kibar hareketleri görmek istiyoruz. Tabii bu vatandaşın kendi görüşüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerinin put sayılıp sayılmaması ya da ona tapınılıp tapınılmamasının doğru ya da yanlış olması fikrini dile getirmiştir. Gerçi elinde tahrayla heykele zarar vermeseydi iyi olurdu. Verememiş zaten zarar da. Bu Türkiye'de Atatürk düşmanlığı ya da Cumhuriyet düşmanlığının geldiği noktayı artık gözler önüne bir kez daha sermesi açısından son derece önemli, dikkat çekici bir eylemdir. Bakın ne olacak bundan sonra? Yine bu kişiyle ilgili olarak meczuptu, akli dengesi yerinde değildi, bireysel bir eylemdi, münferit bir vakaydı gibi bir şeyler söylenecek, böyle bir açıklama yapılacak, serbest bırakılacak. Ama ülkenin genelinde Mustafa Kemal Atatürk'e, bu ülkenin kurucusuna, bu ülkenin devrimlerinin yaratıcısına ve bu ülkenin çok şey borçlu olduğu bir ulusal lidere karşı yapılan bu saldırı son derece ciddiye alınmalı ve Atatürk Cumhuriyeti'nin, Atatürk devrimlerinin uğradığı saldırılar çerçevesinde kim bilir kaçıncı olduğu gözden kaçmamalı ve ona göre de Cumhuriyet'e sahip çıkanlar da gözlerini bir kez daha dört açmalı, bu saldırıda buna hizmet etmiş olsun diye. Atatürk devrimleri derken, laiklik derken, demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti derken, kılık kıyafet meselesinde yeni tartışmalar yaşanmaya başladı. İşte orada burada kadınlara saldırılar oluyor biliyorsunuz. İşte şortla niye dolaşıyorsun, oranı niye açtın, kolun niye gözüküyor, başın niye açık, bacağın niye gözüküyor, oran niye gözüküyor şeklinde bir takım orada burada saldırılar gerçekleşiyor. Dün bu saldırılardan bir tanesinin Maçka Parkı'nda gerçekleştiği haberi geldi. Sosyal medyada hızla yayıldı, görüntüleri de vardı. Oradaki güvenlikçilerden biri, yani parkın güvenliğini sağlamakla görevli vatandaşlardan biri, oradaki bir hanımefendiye işte göğsün niye gözüküyor, oran niye gözüküyor, buran niye gözüküyor diye müdahale etti. Ve bu müdahale üzerine de çevredeki başka vatandaşlar, öncelikle de başka kadınlar bu güvenlikçiye sert bir şekilde tepki gösterdiler. Sen karışamazsın insanların giyimine dediler. O vatandaşın da, yani güvenlikçi vatandaşın da tepkisi son derece ibret vericiydi. Efendim şimdi sana karşı bir tecavüz girişimi olursa seni kim koruyacak, nasıl koruyacağız şeklindeydi. Yani Bu şunu gösteriyor. O vatandaşın kafasında, yani o güvenlikçi olan arkadaşın kafasında şöyle bir düşünce var demek ki. O tür giyinilirse, yani bir kadının kolu ya da bacağı gözükürse ya da ne bileyim işte böyle gerdanı gözükürse ya da saçları gözükürse neyse ensesi gözükürse o kadın tecavüz edilebilir bir hedef halinde gözüküyor demek ki o vatandaşa göre. İşin en vahim tarafı da o zaten. Neyse, dün zaten önceki günde cumartesi günü de kıyafetime karışma şeklinde kadınların İstanbul'da bir gösterisi vardı. Dün de Maçka Parkı'na giden kadınlar bu güvenlikçiye ve bu zihniyete tepkilerini dile getirdiler. Dileriz bundan sonra tekrarlanmaz bu tür taş kafalı ya da ne bileyim et beyinli adamların tavırları orada burada kadınların kıyafetine karışmaya kalkmazlar. Düşünebiliyor musunuz kafayı? Adam diyor ki tecavüze kalkışırsa birisi seni kim koruyacak? Ben koruyacağım tabii ki diyor. Bir kere sana kalmamış orada giysi zabıtalığı, kıyafet zabıtalığı. İkincisi öyle bir kılıkta ya da öyle bir görünümde olan insana, hatta bırakın öyle bir kılıkta olan insana, üzerine hiçbir şey giymemiş bir hanımefendiyi düşünün. Mesela gitmiş, hani Avrupa'nın parklarında var ya, zaman zaman görüyoruz Avrupa'ya gittiğimizde, parklarda üstsüz güneşlenmeye kalkışıyor kadınlar. Ya da ne bileyim üstsüz altsız güneşlenmeye kalkılıyor. Yani sen gidip o kadına tecavüz etme hakkını mı kendinde görüyorsun? Bu işin uyarılma, bu işin bir işte müdahale edilme yöntemi vardır ya da sana düşmez orada o müdahale. Sosyal bir ortamdır orası, zaten başka vatandaşlar da kalkar derler ki şudur budur. Neyse, yani burada bir kıyafet zaptiyesi uygulamasının başlaması işin en vahim tarafı, en çok can alıcı tarafı. Dün de hafta sonunda böyle bir hadise yaşandı. Hadiseler bununla da kalmadı. Bir Kur'an kursunda 11 yaşındaki kıza istismara kalkışan ya da cinsel istismara kalkışan bir imamın gözaltına alındığı haberi geldi ki bu tabii diğer başka Kur'an kurslarında, diğer başka öğrenci barındırılan yerlerde meydana gelen pek çok hadiseye birinin daha eklenmesi anlamına geldi. Bu haberi okurken bir yandan da insanlar gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada başka bir haberi daha izlediler. O haber de şuydu. Hani bir Ensar Vakfı var ya, daha önce Konya'daki bir yurtta, sanıyorum Karaman'daydı, bir yurtta, öğrenci yurdunda bir öğretmenin yaklaşık 45 küçücük öğrenciye tasallut etmesi, onlara cinsel istismarda bulunması olayıyla gündeme gelmişti bu Ensar Vakfı'nın ismi. Şimdi o Ensar Vakfı ile, ki başka yerlerde de benzer olayların içinde adı geçiyordu bu vakfın, o Ensar Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı 5 yıllık bir sözleşme imzalamış. Bu sözleşme uyarınca vakıf sanatsal, sportif, sosyal, kültürel, bilimsel, teknolojik etkinlikler düzenleyebilecek, seminer, gezi, kamp, yaz okulu vesaire faaliyetler düzenleyebilecekmiş. Tabii ki yasal çerçevede bakanlığın herkeste bu tür sözleşmeler yapma ya da bu tür anlaşmalara gitme hakkı var, özgürlüğü var, devlettir, yapar. Ama geri planında bu tür sabıkaların bulunduğu bir vakıfla ilgili olarak böyle bir sözleşmenin imzalanması da tabii kamuoyunda ciddi kaygılar uyandırdı. Belli soru işaretleri de uyandırdı. Efendim, hafta sonunda bir haber daha yayıldı. O haberde Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın, ki bu iki isim 143 gündür açlık grevindeler ve uzun süredir de tutuklular, cezaevinde sürdürüyorlar bu açlık grevlerini. Bu iki genç eğitimcinin zorla ve refakatçisiz olarak hastaneye götürüldükleri haberiydi. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada hücrelerinde refakatçi eşliğinde bulunan bu iki ismin refakatçilerinin kandırılarak, daha sonra da kandırıldıklarını anladıklarında darp edilerek zorla cebren hastaneye götürüldükleri ve hastanede de kelepçelenip yatağa sabitlendikleri ve direndikleri zamanda darp edildikleri iddiaları dile getirildi ki son derece vahim bir uygulama. Zaten ölümün eşiğinde, zaten son derece kritik koşullarda tutuklu olan bu iki insana karşı yapılan bu muamelede hafta sonunda protesto edildi. Bir hero yazılı tişört olayımız var biliyorsunuz. Birkaç haftadır FETÖ davasında ya da 15 Temmuz sanıklarının yargılandığı bir davada hero ya da Türkçesiyle kahraman yazılı bir tişörtle duruşma salonuna girmeye çalışan bir vatandaş yakalanmıştı, engellenmişti. Daha sonra bir de sanık yakını bu şekilde davrandığı için engellenmişti. Bu olayın ardından piyasada serbestçe satıldığı anlaşılan bu hero yazılı tişörtleri giyen her kim varsa, yani giydiği maksat ne olursa olsun, yakalanıp gözaltına alındı ve hakkında soruşturma açıldı. Dün de bu tişörtlerin bir başka versiyonu çıkmış ortaya. Part time hero ya da yarı zamanlı hero yazılı bir tişört varmış. Bu kişi de part time gözaltına alınmış, sonradan serbest bırakılmış. Memleket iyice aziz nesinlik hale geliyor. Yani part time hero diye bir kitap yazsın, içi gayet güzel dolar böyle şeylerle, öykülerle. Hani memleketin birinde Hop Dirinam diye bir kitabı vardı rahmetli Aziz Nesin'in. Gerçekten de öyle part time hero yazılı tişörtlerdi. Şimdi yarın öbür gün her yazılı ya da her yazılı tişörtler. O da part time bir suç olur. Partial bir suç olacak herhalde. O'su yok ama sen burada bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Ya da he diye bir tişört yazan, he yazılı bir tişört giren. No, yarım ağızda mı protesto etmeye çalışıyorsun? Yarım ağızda kahramanlık, ha gel bakayım. Yürü karakola diyiverecekler insanlara. Sonra birisini daha utangaç davranıp sadece he harfi, mesela adı Hayriye olacak hanım kızın. Ya da Hikmet ya da Hayri olabilir bu vatandaşın. Ona da ne ima etmeye çalışıyorsun, ne lan o H harfi, yürü filan gibilerden içeri alınabilir. Gerçekten de o boyutlara ulaşıyor. Yani bir mahkemenin iradesine ya da ne bileyim oradaki yargılamaya meydan okumak amacıyla eğer hero tişörtü giyip birisi oraya geliyorsa tabii ona bir şekilde bir müdahale edilecektir. Yani ne demek istiyorsun burada, bir eylem mi koymak istiyorsun diye sorgulanabilir o vatandaş. İlk hadiseyi kastediyorum. Ama ondan sonra sen dolaş sokakta, özellikle de yani büyük bir konfeksiyon mağazası zincirinin de serbestçe sattığı, şimdi herhalde satamıyorlar herhalde, biraz yürek ister onu satmaya, sattığı bir tişörtü giyen insanları kovala sokaklarda da ondan sonra at içeri, olmuyor yani, biraz ayıp oluyor. Kendimize güldürmeyelim çünkü. Bodrum'da yine deprem oldu dün akşam. Yani o bölgelerde Güney Ege'de ciddi bir tektonik hareketlilik olduğu anlaşılıyor ya da jeolojik hareketlilik olduğu anlaşılıyor. Günlerdir bu deprem fırtınası ya da deprem dalgası devam ediyor. Dün akşam da yine Gökova Körfezi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bodrum'da da hissedildi bu deprem. Önce büyüklüğü 5 olarak açıklandı ama sonradan revize edildi bilim kuruluşları tarafından ya da deprem izleme otoriteleri tarafından. 4.4 büyüklüğünde bir deprem yine dün akşam da yürekleri ağızlara getirdi. İstanbul Perşembe günü yaşanan fırtına ve afetin yaralarını sarmaya uğraşıyor. Büyük bir hasar meydana geldi İstanbul'da. Yani can kaybı olmadı ama bugüne kadar görülmemiş boyutta bir afet meydana geldi. Hatırlayacaksınız hepimiz şu veya bu şekilde etkilendik. Gerçi bazı semtlerde ciddi bir hasar meydana geldi. Ciddi bir mal kaybı meydana geldi. Özellikle İstanbul çapında otomobilleri hasar görenlerin sayıları neredeyse binlere ulaştı. Bu yüzden de sanayi sitelerinde ciddi kuyruklar oluştuğu belirtiliyor. Kaporta tamiri ya da kırılmış camların yenilenmesi için o afetin ya da tayfunun, boranın adı her nasılsa etkisinin bir şekilde devam ettiğine bir işaret olarak gösteriliyor. Spor dünyasından geçen haftaya damgasını vuran bir olay vardı. Hatırlayacaksınız, Fatih Terim malum o Alaçatı'daki mekan basma hadisesinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevden alınmıştı. Görevden alınmasının ardından bir, görevden mi alındı, istifa mı etti tartışması başladı. İki, tabii bunun üzerine Fatih Terim'e ödenecek ve yaklaşık 14 milyon civarındaki tazminat tartışma konusu yapılmıştı. Yani hak ediyor mu, etmiyor mu, olur mu kardeşim, kimin parasını kime veriyorlar şeklinde bir tartışma başlamıştı. Gerçi o tartışmada da biraz tabii gri alanlar var ama dün Fatih Terim çıktı, bir açıklama yaptı. Dedi ki ben istifa etmedim, yani hani hem istifa ediyor hem nasıl tazminat alıyor şeklinde söylentiler dolaşıyor. Ben istifa etmedim, beni görevden aldılar, o yüzden de tazminata hakkım var şeklinde bir açıklama yaptı. Yani tazminatı hak ettiğini söyledi. Tabii bu konudaki tartışma pek bitecek gibi görünmüyor. Devam edecek önümüzdeki günlerde. Şimdi işin şöyle bir tarafı var Fatih Terim olayında. Yani yanlış bilgiyi düzeltme anlamında söylüyorum. Fatih Terim bu tazminatı hak ediyor, hak etmiyor. O başka bir tartışma, vicdani bir tartışma. Ama memlekette sözleşme hürriyeti diye bir şey var. Bir, yani Fatih Terim oturmuştur, öyle bir sözleşme yapmıştır ki hepimiz yapabiliriz, hepimiz de belki yapmalıyız. Oturmuştur, demiştir ki arkadaş, bakın ben sizde şu kadar maaş karşılığında, şu kadar ödenek karşılığında, şu kadar harcırahlar karşılığında bir anlaşma yapıyorum. Siz bu anlaşmayı bozarsanız ya da taraflardan biri bu anlaşmayı bozarsa bir de tazminat maddesi koyalım oraya. Yani ben çıkıp gidersem ya da işte bu sözleşmenin şartlarına aykırı davranırsam şu kadar tazminat ödeyeyim. Siz de beni kovarsanız, yani şu veya bu gerekçeyle kovarsanız, siz de bu kadar tazminat ödeyin demiştir. O anlaşma uyarınca da, sözleşmenin o maddesi uyarınca da o tazminatı almaya hakkı vardır hukuken. Çatır çatır da yer, afiyet olsun. Ama işin tabii başka bir tarafı daha var. Şimdi herkes diyor ki efendim nasıl olur da işte memleketin, milletin parasını onlara veriyorlar. Bir dakika, şimdi orada da milletin parası mı tartışması ayrı bir tartışma. Futbol Federasyonu'nun bir özerk yapısı var ya da yarı özerk yapısı diyelim. Ha, diyebilirsiniz ki ya başına gelecek adamı bilmem kim saplıyormuş, filanca irade söz konusuymuş bilmem de, onlar işin ayrı tarafı. Perde arkasında ne döner ne olur bilinmez ama Futbol Federasyonu özerk ve hesapları da bağımsız denetçiler tarafından denetlenen bir kurum. Şimdi bu kurumun bir takım gelirleri var. Ne gelirleri var? Yayın haklarından gelirleri var, sponsorluk gelirleri var, reklam gelirleri var, işte Spor Toto'dan, Loto'dan aldığı gelirler var. Bu gelirler kasasına giriyor ve bu gelirleri harcıyor Futbol Federasyonu. Yani bizim vergilerimizle finanse edilmiyor. Yani falanca bakanlığın fonlarından ya da işte bilmem neden finanse edilmiyor. Çok cüzi bir miktarı altyapı fonundan geliyor. Dolayısıyla yani özerk bir yapının kendi gelirlerini oluşturması ve kendi parasını istediği yere harcaması diye de bir şey söz konusu. Ha tabii bunu harcadığı insan, verdiği insan, ödediği insan bunu hak ediyor mu? Bu kadar büyük paralara insan çalıştırılır mı? Çalıştırıyorsun da adamın başarısı ne? Gelen giden dövüyor Türk milli takımını, yerlerde sürünüyor, dünya sıralamasında, FIFA sıralamasındaki yeri nedir? Bir de üstelik bu parayı verdiğin adam kendini ve federasyonu ve Türk futbolunu rezil etmiş, işte gitmiş orada burada kavga etmiş, şunu yapmış, davranışlarıyla gençlere kötü örnek olmuş falan filan. Onlar ayrı tartışma ama ben kağıt üzerindeki şeyden söz ediyorum. Yani bazı şeyleri yanlış birbirine karıştırmayalım. Bir, sözleşme özgürlüğü, herkesin istediği gibi tazminat maddesi koyma ve kovulduğunda da o tazminatı çatır çatır alma hakkı vardır. Fatih Hoca'nın bu anlamda böyle bir hakkı doğmuştur. İki, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapısı özerktir. Gelirleri de hazineden, yani bizim vergilerimizden gelmemektedir doğrudan. Dolayısıyla o parayı da işte bizim paramız filan gibi değerlendirmek de yanlıştır. O tartışmada ayrı. Yani her şeyi yerli yerine oturtalım. Hak etmek, etmemek. Adamdır, bilmem nedir, şudur, budur. İşte nasıl olur da gider dövüşür falan. Bunlar ayrı tartışmalar ama kitabi şeyleri ya da ne bileyim hukuki şeyleri de ayrı bir yere oturtalım. Neyse, bu konuda da fazla lafazanlık ettik galiba. Saatlerimiz 7.24'e geldi bile gündemi değerlendirirken. Artık gazeteleri de okumaya başlayalım değil mi olur?
Manşetler.
Bu vesileyle sevgili Onur Er'e de, yani kumanda masasındaki teknik yönetmenimiz Onur Er'e de hoş geldin diyelim. O da bir tatil yaptı, şöyle canlandı, yenilendi. Zaten gencecik olan arkadaşımız iyice gençleşti. Artık 5-6 yaşındaki bir oğlan çocuğuna dönüştü neredeyse. Zinde, pırıl pırıl bir genç yönetmenimiz var karşımızda. Kolay gelsin diyelim Onur, tekrardan hoş geldin. Gazeteleri okumaya başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşeti. Etiketlerde yalana son diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Artık gıda ürünlerinin etiketlerine gerçek ya da hakiki gibi ifadeler yer alamayacakmış. Köy yoğurdu denilemeyecekmiş mesela. 30 yıldır üretilmeyen bir ürüne geleneksel yazmak da yasak olacakmış. Hacer Boyacıoğlu'nun imzasını taşıyan bir haber Hürriyet gazetesinde. Ayrıntısına bakalım. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tüketicilerin yanıltılmasını önlemek için bir etiket rehberi hazırladı. Buna göre hakiki bal, gerçek meyve ya da meyveli, hakiki Maraş dondurması gibi tanımlamalar etiketlerde yer alamayacak. Margarin etiketlerine yayık gibi tereyağını çağrıştıracak görseller kullanılamayacak. Böyle şeyler de varmış, kurnazlar da varmış demek ki. Margarin satıyor, üzerinde de yayık resmi var. Yani içinde tereyağı algısı oluşturmaya çalışıyormuş. Elle açılan yufka el yapımı diye satılabilecekmiş. Ancak makineyle sarılan yaprak sarmasına el yapımı denilemeyecek. Şimdi tabii yaprak sarmasının makineyle mi sarıldığını ya da elle mi sarıldığını anlamak için bayağı bir uzman olmak gerekiyor herhalde. Açıkçası beni çok kolay kazıklayabilirlerdi herhalde. Abi bak el sarması bunlar, el yapımı dolmalar diye ben de alır yerdim herhalde, ama demek ki bu konuda tüketicilerin, üreticilerin düzeltiyorum, dürüst olmaları gerekiyor. Etiketlerde köy tipi yoğurt, köy yoğurdu, çiftlik yoğurdu gibi ifadeler de kullanılamayacakmış. Taze terimi satış noktasında soğukta muhafaza edilen ve raf ömrü çok kısa ürünlerde yer alabilecekmiş. Tabii bunu nasıl uygulayacaksın? Yani taze kavramı o kadar şey ki, söyle adını, o kadar görece bir kavram ki. Bir de tabii köy yoğurdu, çiftlik yoğurdu filan. Adam fabrikayı mesela çiftliğe kurmuşsa ne yapacaksın? Orada ben abi burası çiftlik, çiftlikte üretiyorum bunu diyebilir. O da tartışmalı tabii. Git mahkemede olup olmadığını da kanıtlar. Yani bunlar tabii uygulanması zor şeyler, ama neticede tabii tüketicinin korunması açısından da hani fikren ilki olarak son derece doğru bir uygulama. Bakalım nasıl uygulanacak. Biliyorsunuz yakın geçmişte işte ne bileyim hazır kıyma satılmayacaktı, hazır köfte satılmayacaktı. Demek ki onun da bir takım açık kapıları var, açık noktaları var ki gidin bütün marketlerde, bütün süpermarketlerde hala hazır kıyma satılıyor, hala hazır köfte satılıyor. Nasıl bir yasak bu? Nasıl getirildi? Niye uygulanmıyor? Ben hala sorguluyorum ama kimsenin tam olarak bir cevap verdiği yok. Gidin istediğiniz süpermarket zincirine bakın. Et reyonunda hazır kıyma da satılıyor. Yani hazır çekilmiş kıyma da satılıyor ki ne denmişti bize? Hazır kıyma satılamayacak. Oradan eti göstereceksin, vereceksin, orada çekecek adam. Hazır yapılmış köfte de satılamayacaktı. Bal gibi satılıyor. Sıra sıra dizmişler, hazır köfte satılıyor. Yani gıda sektöründe bu uygulamaları denetlemezsen, arkasında durmazsan hiçbir anlamı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hürriyet'te birinci sayfada manşetin hemen yanında Antalya'da Muratpaşa ilçesinde 540 iş yerinin bulunduğu festival çarşısındaki yangının fotoğrafı var. 100 dükkan kül olmuş. Esnaf gözyaşları içinde dükkanlarının kül olmasını izlemek zorunda kalmış. Çünkü güçlükle müdahale edebilmişler yangına. Hürriyet'te manşetin altında da dehşet verici bir haber var. Bodrum'da Türkbükü'nde önceki gece sabaha karşı 3'te bir saldırganın cebinde belinde çifte tabanca ile gelip 2 tane işte o Beach Club adı verilen yere ateş açması, 1 kişinin ölmesine, 4 kişinin de yaralanmasına yol açması haberi. Düşünebiliyor musunuz? Manyağın biri geliyor, belinde de 2 tane tabanca var ve onunla ateş açıyor, 1 kişiyi öldürüyor, 4 kişiyi de yaralıyor. Sonra da geldiği araca binip kaçmış. Yaralananlar arasında sunucu Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho da varmış, ama durumu iyiye gidiyormuş. Atatürk Müslü'ne saldırı Hürriyet'te sağ alt köşede küçük bir haber olarak verilmiş. Yani böyle tek sütundan biraz uzunca vermişler ama yukarı doğru. Yani Atatürk Müslü'ne saldırdı diye işte o saldırgan Mehmet Malbora'nın Malbora. Böyle bir şarkı vardı, sigarası Malbora diye, onu hatırladım. Yani tabii ki herkes istediği soyadını almakta serbest ama ben böyle bir soyadı duymadım. Şimdi birisi diyebilir ki abi ben de Arap Kirli diye soyadı duymadım. Arap Kirli diye soyadım olur. Tabii olur çünkü Arap Kirli diye bir yer var. Sevgili Malatya'mızın şirin bir ilçesi. Oralı anlamına geliyor. Eğer bilmeyen varsa söylemeye. Kirli Arap esprisini yapmayın. Malbora'yı hala çözemedim dünden beri ama vardır bir açıklaması. Efendim Habertürk gazetesine bakıyoruz. Habertürk gazetesinde manşette kan bağışına Çernobil yasağı isimli bir başlıklı bir haber var. Özel Haber logosuyla vermişler. Leyla Ünal ve Melis İnce'nin imzalarını taşıyor haber. İbrahim Yaşas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde kan bağışı yapmak istemiş. Cevap şaşırtmış. Çernobil sonrası Türkiye'den kan almıyoruz. Yahu Çernobil nere? Türkiye nere? 1986'da meydana geldi yanlış hatırlamıyorsam Çernobil faciası. Biliyorsunuz orada bir o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ydi orada ülkenin adı. SSCB'de Çernobil nükleer santrali patlamıştı. Daha doğrusu orada bir nükleer facia kaza yaşanmıştı. Ve oradan gelen bulutlar da Türkiye üzerinde de yani nükleer radyasyon yüklü bulutlar Türkiye'de de tehdit oluşturmuştu. Demek ki o yıldan bu yıla bunun etkisinin geçmediği ya da işte bu tür bir etkisi olabileceği gerçeği var. Demişler ki Türkiye'de hangi yıllarda yaşadınız diye sormuşlar. Askerlik yaptınız mı diye sormuşlar. Nasıl bir alakası varsa. 1986 size 86'da size yumurta, fındık, çay verildi mi diye sorulmuş. Tabii o kuzey bölgelerimizde işte Rize, Trabzon, Samsun, Ordu gibi bölgelerimizde o radyasyon yüklü bulutların etkisinin görüldüğü, oradaki çay ürününe, fındık ürününe etkisinin olduğu tabii gerçeği var. Sonra da görevli Çernobil sonrası yurt dışında satılan mallar geri gönderilmiş, sonra da askeriyeye ve okullara dağıtılmış. Bakın bu detay çok önemli. Bu yüzden Türklerin kanını almıyoruz. O yıllarda askerlik yapanlar yani işte o çaylardan içmişler ya da fındıklardan yemişler diye bir duyum var demek ki. Kurum ABD yasalarına göre 1980-96 arası Avrupa'da 5 ay geçirmiş kişilerin kanını almanın da deli dana riski nedeniyle yasak olduğunu açıkladı. Gerçekten bunu ben de biliyorum. Bir yakınım bir Avrupa ülkesinde kan vermeye gittiğinde ya da işte kan tahliline gittiğinde İngiltere'de yaşadığı için ki İngiltere'de uzun süre bu deli dana hastalığının etkileri görülmüştü. İngiltere'de yaşadığı için kan verememişti o Avrupa ülkesinde. Gerçekten de böyle takipler yapılıyor. Bu neyi gösteriyor? İşte bu ülkelerin vatandaşlarının canına, vatandaşlarının hayatına ve sağlığına ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Yabancı bir ülkeden gelen bir şahıs kan vermek istediğinde bir dakika sen nereden geliyorsun? Türkiye'den. Ha, 1986'da Çernobil'den sonra Türkiye'de şunlar olmuştu, bunlar olmuştu. Sen de demek ki radyasyonun etkileri olabilir vesaire diye o kanı almıyorlar. İşte bakın insan hayatına, kendi ülkesinin vatandaşlarının hayatına değer vermenin, özen göstermenin çok güzel bir kanıtı. Bizim yetkililerimize de, bizim devletimize de örnek olmalı. Habertürk gazetesi birinci sayfasında bu kıyafet tartışmasını, kıyafetime karışma tartışmasını büyük bir şekilde işlemiş. Helal olsun, eline sağlık Selçuk Tepeli'nin, Habertürk'ün genel yayın yönetmenine gönderiyorum buradan bu helal olsun ve eline sağlık laflarını. Maçka Parkı'nda özel güvenlikçi tacizi diye vermiş haberi birinci sayfadan. Helal olsun. İstanbul'un nadir yeşil alanlarından Maçka Parkı şimdi de özel güvenlikçi skandalıyla gündemde denilmiş. İstanbul'da kıyafetime karışma yürüyüşü yapıldığı önceki günün akşamı Maçka Parkı skandala sahne oldu. Yani cumartesi akşamı oluyor bu olay. Bir özel güvenlikçi Çağla K adlı genç kadını ki o Çağla K'nın da kıyafeti burada var. Yani böyle güvenlikçinin müdahalesini gerektirecek bir kıyafet de değil. Ha. Böyle dizinden aşağıya kadar sarkan beyaz bir elbisesi var genç hanımın. Ayağında da işte böyle sandalet gibi bir şeyler var. Yani akıllara ziyan bu güvenlikçinin uygulaması. Neyse çevrenin müdahalesiyle uzaklaşmış ama göğsünü açtı iddiasıyla polis yollamış güvenlikçi sonradan. Mağdur Çağla K olayı Habertürk'e anlatmış. Parktakiler bana destek çıkınca güvenlikçi Tecavüze uğrayınca korumadı dersiniz diye cevap verdi. Dilim tutuldu, şok geçirdim. Polis kıyafete karışmayız dedi. Güvenlikçiden şikayetçi olacağım. Ben özgürüm demiş. Bu arada Maçka Parkı'nda toplanan kadınlar da özel güvenlikçinin Çağla Kaya müdahalesini protesto etmişler. Düşünebiliyor musun herifin şeyine söylediği lafa bakar mısın? Ne demiş? Tecavüze uğrayınca da korumadı dersiniz diyor. Sana ne? Kim tecavüze uğrayacak? O zaman sen tecavüzcülerden koru insanları ya da git tecavüzcü kovala orada, varsa öyle birileri. Kadının kıyafetinle ne uğraşıyorsun? Hakikaten yani hani görmeyen varsa alsın işte, Habertürk'ün birinci sayfasında var o genç hanımefendinin kıyafeti. Hiç de öyle hani tecavüz duyguları uyandıracak, yani tecavüz duygusu bir insanda nasıl uyanır onu da bilemiyorum ya. Öyle bir kıyafet filan da değil de. Neyse yani bazılarının kafası öyle çalışıyor. O derece çalışıyor herhalde. Habertürk'te sür manşette yıldız manzaralı uyku başlığı diye bir haber var. Antalya'da 20.si düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne 600 kişi katılmış. Böyle çadırların içinde dağ başında yatmışlar. 2000 rakımlı Saklı Kent'teki şenlikte katılımcılar teleskopla gökyüzünü inceleyip yıldızların altında uyudu. Böyle güzel zevkler de var demek ki ya. Gidip tatmak lazım böyle şeyleri. Antalya'da gökyüzü gözlem şenliği TÜBİTAK düzenliyormuş. Tabii bu konuda da biraz bilgi sahibi olmak lazım herhalde. Yani gökyüzüne bakınca da neye bakacağını bilmek lazım. Öyle teleskopu alıp boş boş da bakmayacaksın herhalde. Yıldız kümeleri, bilmem işte Samanyolu, neyse işte bir şeyler. Cehaletim ortaya çıkıyor değil mi? Bunları bilenler de diyordur ki adama bak şey bile bilmiyor, nebula bilmem nesini bile bilmiyor. Neyse vardır öyle şeyler herhalde. Yıldız kümelerinden filan haberdar olmak lazım. Her konunun böyle bir takım uzmanları ve heveslileri var. Gidip onlar da böyle bir etkinlikte vakit geçiriyorlar demek ki. Gözlem şenliği. Saklı Kent aklınızda olsun, 2000 rakımlı Saklı Kent varmış, oraya gidip herhalde belli bir dönemlerde bir takım atmosferde ya da uzayda hareketlilikler var, onları izliyorlar. Sol üst köşede de Murat'ın Sabah Şekeri başlıklı bir haber var, bir magazin haberi bu, sayfanın tepesine çıkarılmış. Bir zamanların Sabah Şekeri Murat Başoğlu hafta sonu Bodrum Yalıkavak'ta sürat teknesinde bir kadınla öpüşürken görüntülendi. Bize ne diyebilirsiniz ama o Habertürk gazetesi tepeye çekmiş. Ünlü iş adamı Ayhan Bermek'in kızı Hande Bermek'le 14 yıldır evli olan Başoğlu çevredekilerin bakışlarını aldırmadan dakikalarca öpüştü diyor. Demek ki Ayhan Bermek'in kızı değilmiş o yattaki, yani Hande Hanım değilmiş. 14 yıldır evli olan evli olduğu Hande Hanım'ı bırakmış. Murat Başoğlu Sabah Şekeri gitmiş, başka bir Sabah Şekerini öperken yakalanmış efendim şeylere, kameralara. Bu arada Habertürk'ün birinci sayfasında bir başka enteresan haber daha var. Yani Atatürk heykeline provokatif saldırı, Habertürk de böyle sağ alt köşeden küçük görmüş. Bence onlar da hata etmişler. Yani Atatürk heykeline bu kadar barizce kameraların önünde, hem de işte ismi cismi ortada ve attığı sloganlarla da tartışma yaratan bir saldırgan böyle bir saldırıda bulunuyorsa bu daha büyük görülmeliydi diyorum, ama tabii değerlendirme meselesi. Nalbur Airport diye bir haber var. Enteresan bir fotoğraf da var. Atatürk Havalimanı'nda yılın ilk yarısında X-ray kabinine yasaklı 56 bin alet takılmış. Yakalananlar arasında 11.795 kesici alet, 2031 makas ve egzoz dahil 940 adet oto yedek parçası var. Bir dakika abi, adam havalimanına egzozla mı gelmiş, egzoz borusunla mı gelmiş? 940 adet oto yedek parçası. Nalbur açacak kadar kürek, kerpeten, pense ve çivinin olduğu 18.229 takım çantası, 1542 inşaat malzemesi dikkat çekiyor. Tehlikeli maddeler atık bidonlarına atılıyor. Düşünebiliyor musun? Adam havalimanına gelmiş, keser, çekiç, tornavida, hatta egzoz borusu taşıyor çantasında. Yahu ne biçim bir memleket haline geldik, söyleyecek laf bulamıyorum. Biraz yavaş gidiyoruz galiba ya. Benim enerjim de biraz galiba bu sabah sıcaktan dolayı bu klimada çalışmıyor, üflemiyor. 16 dereceye ayarladım. Burada terliyorum. Nasıl oluyor bu? Bir arıza var herhalde. Neyse. Sözcü gazetesiyle devam edelim. İşte flash belleği kapatma belgesi diyor. 2007 yılında bir flash bellekten söz ediliyor. O yıllarda silahlı kuvvetler içinde işte FETÖ'cülerin Atatürkçü silahlı kuvvetler mensuplarını tasfiye etme hazırlığının belgesi olduğu belirtilen bir takım listeler içeriyormuş. Gazeteci Tuncay Özkan bu flash belleği götürmüş, işte silahlı kuvvetler komuta kademesine vermiş. Sonra bu bellek ortadan yok edilmiş bir şekilde, ama Tuncay Özkan son günlerde bu belleğin kopyasını götürdü, tekrardan sundu. Efendim, o darbeci Akın Öztürk'ün bunu yok ettiği gibi bir iddia var. Hava kuvvetlerinde kuzuyu kurda teslim etmişler diyor Sözcü gazetesinin haberi. Saygı Öztürk imzasını taşıyan manşet haber. Orada da bir gizli ibareli belgenin, yazışmanın kupürünü yayınlamış Sözcü gazetesi. Neymiş? Güneş Çalışma Grubu faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve yapılacak işlemler konusunda komuta katının onayını almak. Genelkurmay İnsan Kaynakları İKK ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nca el yazısıyla hazırlanmış bir adet bilgi notu ve ekinde yer alan bir adet CD incelenmesi maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na elden teslim edilmiştir. Taşınabilir bellek bir spor salonunda bulunarak kimliği belirsiz kişilerce, tarihi kesin olarak tespit edilemeyen bir zamanda gazeteci Tuncay Özkan'a ulaştırıldığı belirtilen taşınabilir bellek içerisinde yer alan bilgilerle birebir aynı olduğu tespit edilmiştir gibi bir yazışma var. 9 Şubat 2009 tarihini taşıyor. Neyse, yani orada silahlı kuvvetlere yapılan bir ihbar söz konusu. Bunun da sümenaltı edilmesi hadisesi söz konusu. Ataya çirkin saldırı Sözcü gazetesinde Göbek'ten kullanılmış fotoğraflarla ve o sanık, yani saldırgan Mehmet Malbora isimli meczup diyor Sözcü gazetesi. Elindeki tahrayla Atatürk heykeline böyle zarar verdi diyor. İşte götürülmesi, bir sivil polis bir de asker eşliğinde götürülmesinin fotoğrafı var orada. Bu arada Hüseyin Gülerce ile ilgili bir haber var. Bu Hüseyin Gülerce biliyorsunuz Fethullah Gülen'in sağ koluydu. Örgütün ya da cemaatin adı her ne halsa onların en önemli sözcüsüydü. İşte Sözcü gazetesi kendim iki muhabirinin gözaltına alınıp tutuklanması ihbarını yapan bu şeyin tutuklanması olayıyla ilgili ihbarı yapan Hüseyin Gülerce'ye takmış vaziyette bir müddettir haklı olarak. Diyor ki yani sen hem FETÖ'cüsün hem de kalkmışsın başkalarına FETÖ'cü diye suç atmaya, pislik atmaya kalkışıyorsun. Diyor ki Sözcü gazetesi, FETÖ uşağı, FETÖ adamı, FETÖ yalaması, FETÖ sözcüsü. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kullanmış galiba bu tarifi. Ahmet Hakan Sözcü'ye iftira atan Hüseyin Gülerce'nin özelliklerini böyle sıraladı. Avukatımız Celal Ülgen de Gülerce için FETÖ'cülüğünü yalakalık şalıyla örtmeye çalışıyor tespitini yapmış. Hüseyin Gülerce'nin bu terörist başı Fethullah Gülen'in arkasında böyle el pençe divan durmuş. Emirleriniz var mı Sayın Hoca Efendi böyle pozunda şeyi var, bir fotoğrafı var, onu yayınlamışlar. Bu arada Yılmaz Büyükerşen Hoca'nın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Hoca'ya bir saldırı gerçekleşmişti hafta sonunda. Çok şükür saldırıdan yara almadan kurtulmuştu, ama bu saldırı hadisesi hatırlayacaksınız. İşte bir çete mensubunun ya da bir mafyacı çete mensubunun rantla ilgili bir girişimine engel olmak isteyen ya da rant çerçevesinde bir girişimine engel olmak isteyen sevgili Yılmaz Hoca'ya silah çekmesi ve saldırıya kalkışması üzerine yaşanmıştı hadise. Bu hadise de yine Sözcü'nün birinci sayfasında. Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Savcıları soruşturun şeklinde bir ifade var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet iddianamesini hazırlayan savcıların mahkemeyi yanılttığını söylemiş. Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, aslında hukuk işlese iddianameyi yazan savcılar hakkında mahkemeyi yanıttıkları için soruşturma açılması lazım. İddianameyi hazırlayan savcıların kripto FETÖ'cü oldukları şimdi daha iyi anlaşılıyor demiş. Kılıçdaroğlu tutuklu cumhuriyetçilerin derhal serbest bırakılmaları gerektiğini de söylemiş. Savunmaları okuduktan sonra kendisine mahkemenin tüm cumhuriyetçileri tahliye edeceği kanaati oluştuğunu anlatan CHP lideri, dört arkadaşımızın tahliye edilmemesi bende derin endişe yarattı. Bu durum mahkemenin kararının adil olmadığını, kararın başka merkezlerde alındığını gösteriyor dedi. Şeklinde Erdem Gül imzasını taşıyan bir haber var. Bu arada Cumhuriyet davasını izleyen doçent doktor Ceren Sözeri'ye göre bu dava bir gazetenin bağımsızlık mücadelesi. Sözeri, Cumhuriyet'in bağımsızlığını kaybetmesi ülkede gazeteciliğin tümden yitirilmesinin önünü açacak. Cumhuriyet kolay lokma değil, o yüzden bu kadar çetrefilli bir yol seçildi demiş. Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasında, birinci sayfanın göbeğinde bu kıyafetime karışma eylemine yer vermiş. Kıyafetimden sana ne şeklinde bir başlıkta ve Maçka Parkı'nda gösteri yapan kadınların ellerinde pankartla fotoğrafı var. Kıyafetime karışma, kadınlar için adalet. Hükümet tüm seslere sağır diye bir başlık var. Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakçı'nın sağlık durumları her geçen dakika kötüleşiyor başlığı atılmış. Terör listesini basından duydu demiş Mehmet Şimşek. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek terör listesini basından duydu diye bir haber var. Yangında 4+4+4 izi, bu Aladağ'daki yurt yangını ile ilgili bir haber. Barış ve Devrim'in şairi Atol Behramoğlu'nun eserleri tez konusu ve kitap olmuş. Şanlıurfa'da Atatürk heykeline gerici saldırı sadece böyle tek bir cümleyle ve 4 milimetre kalınlığında bir bantla verilmiş. Üçüncü sayfada da küçücük verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde. Enteresan, biz Hürriyet'in ve Habertürk'ün bu haberleri niye birinci sayfalarında ufacık verdiğini eleştirmiştik. Yani eleştirmiş derken dikkatimizi çekmişti. Yani tercih tabii de, Cumhuriyet Gazetesi bu haberi içeriden üçüncü sayfadan görmüş. Evet, fotoğraflı ama orada da küçücük Doğan Haber Ajansı imzasıyla böyle üç cümlelik bir haberle görmüş. Cumhuriyet'in birinci sayfasında da minicik bir başlık halinde, bir cümle halinde verilmiş. Yani normalde Cumhuriyet Gazetesi'nin bir Atatürk heykeline yapılmış böylesine menfur bir saldırıyı birinci sayfasında kocaman büyütmesini beklerken Cumhuriyet Gazetesi farklı bir tavır almış. Herhalde vardır bir bildikleri. Haber geç gelmiş diyeceğim ama haber geç gelse bile zaten hani bir haber çıkartılır. O konudur, o çıkartılacak çok da haber var orada. Yani Atol Behramoğlu ile ilgili bir kitap yazılmış olması haberini çıkartır onu koyarsın. Ya da ne bileyim başka bir haberi çıkartır onu koyarsın. Ama tabii bir tercihtir Cumhuriyet Gazetesi'nin. Atatürk heykeline yapılmış bir saldırıyı üçüncü sayfadan böyle iki sütun görmesini ben anlayamadım. Herhalde vardır bir gerekçesi, vardır bir hesapları diyelim. Bir Gün Gazetesi'ne bakıyoruz. Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasında var mı Atatürk heykeline yapılmış saldırı? Şimdi diyeceksiniz ki niye taktım bu Atatürk heykeline yapılmış saldırıya? Dünün herhalde en önemli haberlerinden biriydi. Yani onun için taktım. Neyse. Bir Gün Gazetesi sür manşetinde sevgili Turan Günay abimizle yapılmış bir röportaja yer vermiş. Günay, hayatımda böyle art niyetli bir dava görmedim demiş. Cuma günü tahliye edildikten sonra verdiği, Meltem Yılmaz'a verdiği röportajda. Bir Gün'ün manşetinde ithalatın önünü açıp yerli tarımı bitiriyorlar şeklinde bir haber var. Çiftçilerin isyanını dile getiriyor. Başkalarının isteğine göre yaşamayacağız şeklinde kadınların da bu kıyafet konusundaki isyanı Bir Gün'ün birinci sayfasındaki haberler arasında. Evrensel Gazetesi, patrona güvence, üreticiye darbe şeklinde bir manşet var. Hükümet özür dilerim. Hükümet Türkiye'deki Alman şirketlerine zarar görmemeniz bizim için çok önemli dedi. Yetinmedi, sermaye güvenliği çalışması başlattı. Aynı hükümet et ve hububatta ise gümrüksüz ithalat kararı alarak yerli üreticiyi zorda bıraktı deniliyor. Bu arada ithalat yetkisi verilen ürünlerin de listesi var. 750 bin ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton pirinç, 75 bin ton kırmızı et, 500 bin baş büyükbaş hayvan ve 475 bin küçükbaş hayvan ithal edilecekmiş. Posta gazetesi Atatürk heykeline saldırıyı tam sayfa vermiş. Hain eller başlığıyla saldırı anından fotoğrafı da yayınlamış. İşte o Mehmet Malboro isimli şey vatandaş diyelim hadi. Mehmet Malboro isimli şey vatandaş almış eline tahrayı, böyle Atatürk heykelinin bacağını kırmaya çalışıyor. O sırada çekilmiş fotoğraf var. Efendim heykelin kaidesine çıkmış, dinimizde putperestlik yoktur diye bağırarak elindeki tahrayla heykele saldırmış. Jandarma saldırganı gözaltına aldı. Mehmet Malboro gözaltına alınırken de bir fotoğrafı var. Hain eller diye böyle sayfanın neredeyse tamamını sağda böyle tek sütun bırakarak bu fotoğrafı ayırmışlar ve bu haberi o şekilde görmüşler Posta gazetesinde. Posta hemen bunun altında da ikinci derecede büyük haber olarak da Bodrum'da dehşet gecesini vermiş. O iki mekana belindeki iki tabancayla saldıran şahsın haberine yer vermiş. Hemen Star gazetesine bakalım. Savunmada jet devrim. Star'ın manşeti böyle. Milli savunmada devrim niteliğinde yeni bir projeye daha imza atıldı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet motoru üretildi. İnsansız hava araçlarının yerli konvansiyonel motoru da hazır denilmiş. Star yazarlarından Mustafa Kartoğlu işte o projenin maketini yerinde incelemiş. Türkiye'nin motor devi kapılarını Star'a açtı deniliyor. Milli jet motoru üretilmiş. Alman Türk şirketleri aile dostu diyor Star gazetesi. Hemen bunun yanındaki haberde Berlin hükümetinin Türkiye karşıtlarına cevap Alman iş dünyasından gelmiş. Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Sekreteri Jan Nöter, Alman ve Türk şirketleri arasındaki dostluğu ailevi olarak tarif edebiliriz demiş. Hani kavga var ya şimdi Almanya ile Türkiye arasında, iş sanayiye, ihracata, ithalata, paraya, patronlara, ticari ilişkilere gelince durun siz kardeşsiniz diye hemen barış ilan ediliyor. Ne güzel, ne şeker değil mi? Aslında iki ülke birbirlerine böyle neredeyse kafa göz girerken patronlar devreye girince ya bir dakika ya para söz konusu abi bırakın kavgayı filan diye durun siz kardeşsiniz diye devreye giriyorlar. Canım Star gazetesi de günlerdir böyle faşistler, Hitler artıkları, Nazi bilmem neleri filan derken Alman Türk şirketleri aslında aile dostu filan diye hemen böyle şekerlemeyi devreye sokuyor. Ya canlarım benim ya. Star gazetesi ne kadar şirinsiniz ya. Bu belli bir kesim böyle hemen bir yerlerden sinyali alınca hemen yumuşamaya başlıyorlar. Ama bir yerlerden sertleşme sinyali alınca hemen böyle şey Hitler bıyıklı Merkel şeyleri, resimleri bilmem neleri, Nazi artıkları sizi, soykırımcılar filan gibi şaha kalkıyorlar. Canlarım, şekerlerim benim. Yeni Şafak gazetesi, bari Aksa için harekete geçin. İbrahim Gül, Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni, bir yazı yazmış bu mealde ve o yazıyı böyle dokuz sütuna manşet gibi iki satır halinde başlıkta birinci sayfaya çekmişler. Bari Aksa için harekete geçin diyor İbrahim Karagül. Müslüman coğrafya yeni bir tehdit dalgasıyla karşı karşıya diyor İbrahim Karagül. Mekke, Medine ve Kudüs üzerinden 2 milyara yakın Müslümanı infiale uğratacak bir kaos hazırlığı var. Bu sefer hedef İslam'ın kalbi, en kutsalları. Fırtına durdurulmazsa 2-3 yıl içinde Aksa'yı, Kabe'yi savunmakla yüz yüze geleceğiz. Hiç değilse Aksa için, Kabe için, Kudüs için, Mekke için ayağa kalkın. Sizi harekete geçirecek başka ne kaldı diyor Yeni Şafak'ın yazarı manşetteki yazısında. Bakıyoruz Yeni Şafak'ta var mı birinci sayfada Atatürk heykeline saldırı haberi? Yok. Kadınların kıyafetlerine saldırı haberi var mı? O da yok. Büyük Erşen'e saldırı haberi var. Saldırgan rantçı mafya bozuntusu diye Yılmaz Hoca'ya saldıran mafya bozuntusunun haberini birinci sayfadan vermiş. Milliyet gazetesi şimdi sıçrama zamanı diye Mehmet Şimşek'in, başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in laflarını manşete taşımış. Abdullah Karakuş özel röportaj yapmış. Ekonomi patronu Mehmet Şimşek de Türkiye için zor dönemin geride kaldığını söylemiş. Milliyet gazetesinin birinci sayfasına bakıyoruz. Atatürk heykeline saldırı haberi var mı? Yok. Milliyet gazetesi de herhalde içeriden görmüştür diye tahmin ediyoruz. Yani Milliyet'e özellikle bakmıyorum. Cumhuriyet için baktım çünkü onlar anons etmişlerdi bir cümleyle. Türkiye gazetesi savaş tamtamları diyor. Bir ayda iki defa kıtalar arası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye gözdağı. Kuzey Kore bu balistik denemeyi yaptıktan sonra füze denemesini Amerikan uçakları da Kore Yarımadası üzerinde böyle gösteri uçuşu yapmışlar. Yani böyle bir güç gösterisi uçuşu yapmışlar. O da savaş tamtamları başlığıyla Türkiye'de manşet olmuş. Şer cephesinin işi çarpıtmak, nikahta nifak peşindeler diye bir başlıkta dikkat çekiyor Türkiye'de. Hükümet resmi nikahı kolaylaştırmak için müftülere yetki verdi. Art niyetliler çıldırdı diyor. Ya sanki bir resmi nikah bu ülkede çok zor bir şeydi. Abi nikah kıymak istiyoruz ama 6 ay sonrasına gün verdiler. Ya ne yapacağız, bir türlü kıyamıyoruz nikah diye. Sanki böyle bir sıkıntı var. Ya nikah gidersin 5 dakikada kıyılır bu memlekette. Hatta gidiyor insanlar zevk için, keyif için, gösteri için yabancı ülkelerde bizim konsolosluklarımızda, büyükelçiliklerimizde kıydırıyorlar nikahlarını. Bugün başvuruyorsun, neredeyse ertesi gün nikah kıyılıyor. Böyle bir zorluk yok. Yani hani sanki evlendirme memurluklarında böyle röntgen sırası gibi aylık ya da senelik kuyruklar falan var gibi. Yalana bakar mısın? Kolaylaştırmak için diyor. Yani müftülük, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesini böyle bir yalanla açıklamaya çalışıyorlar. Yani böylesine yalancılık örnekleri ancak bu ülkede yaşanır. Sahtekarlığa bakar mısın? Nikah kıymayı kolaylaştırmak için çok zor bir şey mi nikah kıymak bu memlekette ya? Ya sanki böyle bir güçlük çekiyor bu memleketin evlenmek isteyen insanları. Var mı böyle bir zorlukla karşılaşan? Çıksın, hakikaten merak ediyorum, yazsın bize ya da gelsin söylesin burada. Orta Doğu gazetesi tehlikeli gerginlik diye işte o Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve ona Amerika'nın mukabelesi haberinde böyle vermiş. Bir de referandum uyarısı yapmışlar Kuzey Irak'ta Kürt bölgesiyle ilgili. Peşmerge başı Mesut Barzani şimdi peşmerge başı oldu bak. Devletin büyükleri Mesut Barzani ile böyle şenliklerde, festivallerde yan yana böyle megri megrileri söylerken o zaman şeydi. Kürt lider, saygın Kürtler mi, Sayın Barzani falan, şimdi peşmerge başı olmuş. Yani bu gazetelerinde var ya böyle Orta Doğu gazetesi benzeri gazetelerinde bu dönemsel ikiyüzlülüklerine bayılıyorum. Canlarım benim, şekerlerim benim, peşmerge başı olmuş. Şimdi Barzani kötü adam. 3 gün sonra yine el sıkışırlar bizim devletlularımızda. O zaman Sayın Barzani oluverir. Ulan bu memlekette Sayın Öcalan bile oldu yani. Neyse. Terörist başı oldu ondan sonra. Sonra tekrar bir Öcalan oldu. Öcalan oldu. Sayın olmadı ama Öcalan oldu. Örgüt lideri diye bahsedilmeye başlandı. Zaman zaman bebek katili oluyor. Zaman zaman terörist başı oluyor. Zaman zaman kandil oluyor. Yani bir karar verin arkadaş, adam terörist başıysa terörist başıdır, bebek katili ise bebek katildir. Ondan sonra niye değişiyor? FETÖ'nün de adı öyle, Hoca Efendi, Hoca Efendi, Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi, Muhterem Hoca Efendi, Fethullah Gülen Beyefendi şimdi FETÖ oldu böyle aşağılama şeyinde. FETÖ pisliği filan gibi bahsediliyor. Ya bir karar verin. Adamlar kötü adamsa kötü adamdır. Yani sonra nasıl iyileşiyor ben onu anlamıyorum. Biz her zaman kötü adam diyorduk bunlara. Her zaman FETÖ'ye FETÖ diyorduk. Kandil'dekine de terörist başı diyorduk. Hiç değişmedik yani. Niye oynuyorsunuz böyle günden güne, haftadan haftaya? Geçelim. Yeni Çağ gazetesi Suriye'deki gelişmeler aleyhimize diyor. ABD'nin Türkiye'yi bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığına dikkat çeken emekli Korgeneral Pekin, Fırat ile Afrin arasındaki alanın genişletilmesi gerektiğini belirtmiş. Yeni Çağ'ın birinci sayfasına bakıyorum. Yeni Çağ'da Atatürk heykeline saldırı haberi var mı? Onlarda da yok. Demin Orta Doğu gazetesini atlamayalım. Onlarda var mı diye tekrar bakıyorum. Onlarda da yok. Taktım ben bu Atatürk heykeline saldırının neden verilmediği meselesine. Sabah gazetesi zaten sürpriz değil. Onların da birinci sayfasında yok. Leyla'sına kavuştu haberini vermiş. Diyarbakır'da PKK'nın daha kaçırdığı çocukları için eylem yapan annelerden Ayfer Güneş'in kızı Leyla terör örgütünden kurtarılmış. Haberi manşet yapmış Sabah gazetesi. Takvime bakıyoruz. İki Türk iki ders takvimin manşeti böyle. Bir, Ömer Ünlü teröriste etkisiz hale getirmişti Hamburg'da. Bıçakla bir kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan teröristi Ömer Ünlü yakalatmış. ikinci Türk de, yani ikinci dersi veren Türk de Yakup Y. külçe altın ve euroları sahibine vermiş. Bir çanta bulmuş Yakup Y. 56 yaşındaki. İçindeki 1100 gram külçe altın, 8 antika gümüş sikke ve nakit paraya hiç dokunmadan polise koşmuş, harama el sürmem diyerek serveti sahibiyle buluşturmuş. Takvim gazetesinin birinci sayfasında da yok Atatürk heykeline saldırı haberi. Tabii o parkta kadınların kıyafetine müdahale haberini zaten beklemiyoruz. Vatan gazetesi kovboy aranıyor demiş manşetinde. Orman Bakanlığı nesli tehlike altındaki yaban Anadolu koyununu korumak için yılkı atlarının toplanması kararı almış. Doğadaki vahşi atları yakalayana çifte ödül var demiş. Bir de böyle bir hayali işte kovboy fotoğrafı yayınlamışlar. Eliyle kementle atları kovalıyor kovboylar. Kovboyluk için kim bilir kimler başvuracak, çok merak ediyorum. Ben yani hani bir haber merkezi yönetsem doğrudan gider o kovboy arayan birimin oraya bir tane muhabiri dikerim. Gelen başvurucuları teker teker haber yaparım. Bakalım nasıl tipler kovboy olmak için başvuruyorlar. Abi iş varmış da geldik başvuruyor. Buyur ne işi? Kovboyluk kadrosuna başvurmaya geldim diye. Yemin ediyorum oraya böyle kovboy şapkası giyip de beline de böyle Smith Wesson'ları asıp da gelen olmazsa ben de bu memleketi tanımıyorum. Böyle kovboy çizmeleri falan Dallas'vari giyinenler olursa hiç şaşırmam, ama kovboy şapkası şart yani. Böyle bir de yan yan yürürler John Wayne gibi. Hey adın ne böyle John filan diye de başvuruda olur. Kesin oraya ben bir muhabir gönderir, o kapıda durdururum. Kovboy başvurularını almak üzere gelenleri takip etmek için. Akşam gazetesi 101. dönem kataloğu diyor. FETÖ'nün mülkiye yapılanması da deşifre oldu. Örgütün en çok 101. dönemdeki kaymakam alımları ile devlete sızdığı tespit edildi. Ben de bu sızma lafını her duyduğumda kan beynime sıçrıyor, tansiyonum yükseliyor. Ne sızması be? Yerleştirmişsiniz elinizle, özenle, itinayla FETÖ'cü yerleştirilir diye biz senelerdir uyarıyoruz. Şimdi dönüp de geriye aa sızmışlar, nasıl sızmışlar diyenlere hadi oradan demek geliyor içimden. Neyse, Güneş gazetesi adım adım Büyükada diyor. Kadıköy'de bir grup kadın durup dururken kıyafetime dokunma diyerek sokaklara çıktı. Durup dururken çıkmışlar. Kadınlar evde düşünmüşler, demişler ki ya bir sokağa çıkalım da bir kıyafetime dokunma kampanyası başlatalım. Epeydir böyle boş boş oturuyoruz kızlar evde filan diye. Ne bu atıllık böyle, hadi çıkalım. Ya yapmayın Allah aşkına. Kadınların kıyafetlerini orada burada bunca saldırı varken sokağa çıkmayıp da ne yapacaklar? Maçka Parkı'ndaki güvenlikçi kıyafetinden dolayı bir kadına saldırdı. Siverek'te ise sakallı cübbeli biri Atatürk heykelini yıkmaya kalkıştı. Büyükada'da yakalanan ajanların planları tıkır tıkır işliyor. İşte ima çıktı ortaya. Güneş gazetesi diyor ki Büyükada'da yaptılar bu planları. Bak bir tane meczupu gönderdiler oraya, heykele saldırttılar. Kadınlar da oturdular evde bir hayali bir kıyafetime dokunma yaygarası başlatalım dediler. Orada da bir tane Maçka Parkı'nda da bir güvenlikçiyi ayarladılar. Kadına böyle bir laf söylesin de hadise çıksın diye. Adım adım Büyükada planları diyor. Heykele saldırı haberini de böyle vermiş yani, o fotoğrafı vermişler. Bunlar hep Büyükada'daki ajanların işleri demeye geliyor. Bu Güneş gazetesini alıp neyse. Artık gerisini getirmeyeceğim. Radyoyu kapattırmak istemiyorum çünkü. Milli Gazete. İşte İstanbul diyor. Milli Gazete biliyorsunuz işte bu Saadet Partisi'ne yakın bir gazete. Onların düzenlediği bir Kudüs mitingi vardı dün Yenikapı Meydanı'nda. Bu zalime karşı birleşelim çağrısıyla o mitingin fotoğrafını, böyle bir insan selini gazetenin neredeyse tamamına yaymışlar bir poster şeklinde. Müslüman Kudüs, Müslüman kalacak şeklinde sloganı da o habere eklemişler. Karar gazetesi Türkiye Kudüs için ayakta diyor. Onlar da mitingden büyükçe bir fotoğrafı böyle sayfanın neredeyse yarısına poster gibi yayarak vermişler. Diriliş postası Filistin'den vazgeçmeyeceğiz şeklinde. Kalbi Körfez'den büyük küçük mücahit bütün dünyaya hakkı haykırdı diyor. Onlar da bir konuşmacının fotoğrafını vermişler. Dengeler, küresel hesaplar ve petrol kuyularından akan paranın yaptığı baskıyla hafızasını yitirmiş İslam aleminin liderleri sessiz kalırken Filistinli küçük kız cihadın çağrılığı arşı titretti. Küçük cihat hiç kimseden korkmadan Filistin'den vazgeçmeyeceğiz diye haykırmış. Diriliş Postası'ndaki haber bunu aktarıyor. Aydınlık gazetesi erken seçimin ayak sesleri diyor. Erdoğan'ın parti içi toplantılarda milletvekillerine seçim bölgelerinizi dolaşın talimatı vermesi erken seçim geliyor şeklinde değerlendirilmiş. Dünya gazetesi turizmciler 4 raporla çıkış planı sundular diyor. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş sektörle ilk zirvesinden TÜROFET, AKTOP, TÜRSAP ve TÜROB'un raporlarıyla dönmüş. Fanatik gazetesi o artık Beşiktaşlı Lens diyor. Bir fotomontajla Lens'e Beşiktaş formasında giydirivermişler hemen. Bakalım bu kadar kesin verdiklerine göre acaba doğru mu? Hafta içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçerek imzayı atması bekleniyormuş. Burak Yılmaz Trabzon'da diyor dönmüş. Lens Beşiktaş'la anlaştı diye fotomontajla vermiş o haberi. Magazin gazetelerinde de tahmin edilebileceği gibi boydan boya yukarıdan aşağı ten rengi fotoğraflar var. Bikinili hanımlar. O orada onu öptü, bu burada bunu sıkıştırdı. Öteki orada ötekini öptü diyelim. Magazin basında bu şekilde özetlemiş olalım. Saatimiz 8'e 6 dakika geçiyor. Şimdi biraz soluklanalım. O arada kim kimi öpüyorsa öpsün bize de.
Zafer Arapgirli ile Seyru Sabah devam edecek.
İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah daha kargalar kahvaltısını eklemişken kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Tekrar merhabalar. Saatlerimiz 8'e 11 dakika geçiyor. Trafiğe epeydir bakmadık, lafa daldık. Trafik durumuna baktığımızda %45 bir yoğunluk oranı görüyoruz İstanbul'un genelinde. Birkaç yerde trafik uyarı da var, kaza bildirimi var. TEM İstoç Basın Ekspres iki telli yönü. TEM İstoç Basın Ekspres iki telli yönü. Sol şeritte bir trafik kazası var, hasarlı bir kaza var. Bu kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Tam da zamanında, yani şu saatlerde o yol en işlek yollardan biri. Bir kaza bildirimi daha. D100'de Yenibosna Şirinevler yan yolda bir kaza var. Yenibosna Şirinevler yan yolda hasarlı bir trafik kazası. Orada da bir şeridi kapatmış bu kaza. Başka bir yerde daha kaza bildirimi var mı? Yok. Ama İstanbul'un genelinde özellikle de iki köprüye Anadolu yakasından Asya'ya geçiş yönünde erişim güzergahında ciddi bir yoğunluk var. Pazartesi sabahı trafiği, tipik sabah trafiği bütün güzergahlarda artık kırmızıya dönüşmüş şekilde trafik. Dolayısıyla yola çıkarken bu yoğunluğu da hesaba katmanızı öneriyoruz diyelim. %45 oranında bir yoğunluk var. Şu dakikalar itibariyle olağan bir yoğunluk ama dediğimiz gibi birkaç yerde işte trafik kazası, hasarlı kaza uyarısı var. Onun da ekstra bir yoğunluğa yığılmaya yol açtığını da aklınızda tutun yola çıkarken diyelim. Ve 8.12 itibariyle artık köşe yazarlarını okumaya başlayalım.
Köşe yazarları.
Ahmet Hakan köşesine bakıyoruz. Ahmet Hakan tepeye taşımış bu Atatürk heykeline saldırı meselesini. Fotoğrafını da koymuş, saldırı anından bir fotoğrafı da koymuş. Bu adam ya idraksız, ya ahlaksız, ya da kuduruk diyor. Şanlıurfa Siverek'te sarıklı şalvarlı adamın teki elini almış tuhaf kesici bir alet ve Atatürk büstüne saldırmaya başlamış. Saldırırken de dinimizde putperestlik yoktur filan diye bağırmış. İddia ediyorum bu adam ya idraksızdır, ya ahlaksızdır, ya da kuduruktur. Başka seçenek yok, imkanı yok demiş. İdraksizdir çünkü Atatürk heykeliyle putperestlik arasında herhangi bir bağlantı, iltisak, bir örüntü kurulamayacağını idraktan yoksundur. Ahlaksızdır çünkü bu tür adamlar mesela çocuklara tecavüz gibi ürkünç bir olay karşısında kıllarını kıpırdatmazlar ama Atatürk heykeline işte böyle saldırırlar. Kuduruktur çünkü biraz galeyan, hezeyan, biraz sıcak geçmesi, titreme gelmesi, biraz da motoru kaynatması nedeniyle kuduruk olmuştur demiş. Ahmet Hakan'ın bu tespitleri güzel de Ahmet Hakan neden bu adamın bir Türkiye düşmanı, bir Türkiye Cumhuriyeti düşmanı, bir laiklik düşmanı, bir Atatürk devrimleri düşmanı, açıkçası bu ülkenin düşmanı olduğu gerçeğini böylesine idraksız, ahlaksız, kuduruk, işte sıcaktan bilmem ne, işte motor kaynatmış gibi sulandırıyor. Onu da anlamak mümkün değil. Bu kadar kolay değil Ahmet Hakan bunu izah etmek. Bu kadar ucuz değil, bu kadar da sulu değil bu iş. Bu son derece ciddi bir iş. Neden deminden beri gazeteleri okurken, birinci sayfaları okurken niye yer vermemişler diye teker teker eleştirdim. Özellikle de Cumhuriyet Gazetesi'nin üzerinde durdum. Cumhuriyet Gazetesi bence bugün son derece tartışmalı bir şey yapmış. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bu haber tek cümleyle geçiştiriliyor. Şanlıurfa'da Atatürk heykeline gerici saldırı, içeride açın bakın 3. sayfada ufacık işte fotoğrafla vermişler. Yani böyle hani vermiş olma şeklinde. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Çünkü gündüz saatlerinde geldi bu haber. Öyle çok gece vakti filan da gelmedi. Hani baskıya yetişti, yetişmedi, özürlü filan da kabul edecek durumda değil. Şimdi Ahmet Hakan da kalkmış orasından ve neresinden görmüş ve kuduruktur diyor. Ahlaksızdır, bilmem ne diyor. O kadar basit değil Ahmet Hakan bu olay. Bu olay Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine, temellerine, kurucusu olan Ulu Önder Atatürk'e yapılmış bir saldırıdır. Ve son 15 yıldır bu alanda yapılan her türlü saldırı, yani eline nacak, işte tahra, orak, neyse, çekiç, bilmem balyoz alıp da heykele saldırandan Atatürk'ün miraslarını yok edenlere kadar, Atatürk'ün devrimlerine kastedenlere kadar bütün hepsinin yaptığı yüzlerce, binlerce, on binlerce saldırıdan bir tanesidir. Planlı, sistemli bir Atatürk'ü unutturma, Atatürk'ü bu ülkeden silme çabalarının bir ürünüdür. Dolayısıyla öyle kudurukluk budurukluk diye sulu, hafif deyimlerle geçiştirilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine bir saldırıdır bu. Ve bu tür meczupları, bu tür beyinsiz adamları da burada maşa olarak kullanmaktadır bu gerici güçler. Yani o kadar kolay geçiştirilecek bir şey değildir. Dolayısıyla Ahmet Hakan tamam güzel tepeden en önemli yazısı olarak buna ayırmış. Fotoğrafı da vermiş, eline sağlık ama öyle kuduruklukla falan açıklanacak bir şey değil. Kudurukluk diye başka şeye denilir. O örnek vermeyeyim şimdi. Merve Kavakçı'nın büyükelçi yapılması tartışması vardı. Merve Kavakçı biliyorsunuz Türkiye'nin Kuala Lumpur büyükelçisi olarak tayin edildi. Merve Kavakçı kim? 1999 yılında yapılan seçimlerde parlamentoya girerek efendim ben ilk kez başörtüsüyle genel kurulu salonuna gireceğim ve bu şekilde and içeceğim diye iddiaya girişmişti. Yani iddialaşmıştı. İzin verilmemişti. Ondan sonra işte Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Vatandaşlıktan çıktı, çıkmadı. Bilmem milletvekili oldu, olmadı. O hakkı elde etti, elde etmedi tartışmasından sonra nerelere geldik? Sayın Merve Kavakçı şimdi büyükelçi olarak tayin edildi. Bir anlamda o günlerin revanşını alırcasına işte bakın siz bunu parlamentoda yemin ettirmediniz mi? Bakın biz Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olarak yurt dışında bir başkente tayin edildi şeklinde bir atama yapıldı. Neyse Ahmet Hakan bu meseleye de girmiş. Anlatmış işte o Ecevit'in önderliğinde o direnişi. Hepsi dün gibi aklımda diyor. Bu eziyet, bu eza, bu haksızlık, bu zalimlik, bu vicdansızlık, bu gaddarlık Merve Kavakçı'ya sonsuz bir kredi açmıştır benim gözümde diyor. Yani Ahmet Hakan da o revanşın, o hesaplaşmanın derdinde diyor ki işte bu yüzden onun yeniden Türk vatandaşı yapılmasına da apar topar büyükelçi olarak atanmasına da hatta Şeyh Nazım Kıbrısi'nin önünde avuç açarken çekilmiş fotoğrafına da tek bir laf etmiyorum, edemiyorum. Aferin Ahmet Hakan. Böylelikle Hadi sen de aferini alırsın. Ayrıca bu kıssadan benim çıkarabileceğim şöyle bir hisse de var. Eğer dünün mazlumu Merve Kabakçı için bugün hak yerini bulmuşsa, bugünün mazlumları için de gün gelecek hak yerini bulacaktır. Dengeyi de sağladı tamam şimdi. Diyor ki bakın diyor, bugünün mazlumları sizden de yana çıkıyorum diyor. Yani sadece Merve Kabakçı'ya arka çıkmıyorum, size de arka çıkıyorum diyor. Siz de mutlu olun, o da mutlu olsun, öteki de mesut olsun, bir iki de bahtiyar olsun. Ahmet Hakan her taraftan topladı parsayı şimdi. Bak Atatürkçülere de bir tutam bal attı. Merve Kavakçı'yı savunanlara da attı. O da mazlum, öteki de şeker, bir ikisi de bilmem tontiş. Yani Ahmet Hakan ne kolay değil mi işler? Her tarafa bir temenni açar, her tarafa bir göz kırp böyle. Oldu bitti işte, ne güzel. Günü de idare ettik işte, parayı da hak ettik. Şimdi gidip patlının yatında tavlayı oynayabiliriz. Aferin de alırız. Der ki patron da aferin oğlum Ahmet. Her tarafa güzel bir temenni açak. Oğlum tirajlar düşüyor bak, %20 düşmüş genel tiraj. Bizim gazetenin tirajı da düşüyor. Sağa sola birazcık daha göz kırp. Oraya da göz kırp. Buraya da göz kırp. Öteki tarafa da iki tane kırp. Yahu ne güzel değil mi bu işler? Köşe yazarından insan şöyle bir tutarlı bir duruş bekliyor. Öyle her tarafa temenni açarak köşe yazarlığı yapılmaz arkadaşlar. Köşe yazarından insanlar bir tavır bekliyor ve değişmeyecek, oynamayacak, kıvırmayacak bir tavır bekliyor. Öyle herkes olur köşe yazarı. Kolay. Abdülkadir Selvi'ye bakalım. O kime tavır almış ya da almamış. O gece MİT'te yaşananlar. Geçen hafta çok enteresan bilgiler yazmıştı Abdülkadir Selvi. Yani o Mehmet Görmez'le ilgili olarak hatırlayacaksınız. Mehmet Görmez'in o gün darbe günü, hatta darbe gecesi saat 20 civarlarında MİT müsteşarlığıydı. Hakan müsteşarlığında Hakan Fidan'la yemek yerken o haberi orada aldıklarını anlatmıştı. 15 Temmuz gününe dönüp objektiflerimizi MİT'e çevirdiğimizde yaşananlar şöyle diyor. Binbaşı OK saat 14.45'te MİT'e gelerek ihbarda bulunuyor. İhbarı ciddiye alan MİT müsteşarı saat 16.20'de kriptolu telefondan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i arayarak ihbar hakkında bilgi veriyor. 16.30'da MİT Müsteşar Yardımcısı Genelkurmay'a giderek Genelkurmay 2. Başkanı Güler'e darbe hakkında bilgi veriyor. 16.40 Genelkurmay Başkanı kriptolu hattan arayarak Güler'in kendisini bilgilendirdiğini iddiaya araştırdıklarını söylüyor. 18 MİT Müsteşarı Genelkurmay'a gidiyor. Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı ve MİT Müsteşarı alınacak tedbirleri görüşmeye başlıyor. Akar Kara Kuvvetleri Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı'nı ihbarın merkezi olan Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderiyor. Bu arada MİT Müsteşarı Fidan Genelkurmay Başkanı Akar'a bu daha büyük bir planın parçası olabilir mi diye soruyor. Şimdi bütün bunlar oluyor. 18.30'da da Genelkurmay Başkanı TSK'ya hava sahasının uçuşlara kapatıldığını, uçak ve helikopter hareketlerinin yasaklandığı ve kara birliklerin hareketliliğinin yasaklandığı talimatını veriyor. MİT Müsteşarı saat 20.20'ye kadar Genelkurmay'da kaldıktan sonra ayrılıyor demiş. Şimdi tabii o arada Mehmet Görmez de Hakan Fidan nasıl çorba içiyorlar orada, o ayrıntı nasıl giriyor araya, onu hala anlayabilmiş değilim. Geçen hafta yazmıştı Abdülkadir Selvi. Hatta o sırada Mehmet Görmez'in eşi arıyor telefonla, diyor ki ya birileri söyledi, darbe marbe mi oluyormuş, sokaklarda bir şey oluyormuş. Mehmet Görmez de diyor ki ya böyle bir şey olsa onu en iyi haber alacak yerdeyim, merak etme güvenli bir yerdeyim filan diyor. Sonra onu böyle arka kapıdan filan götürüyorlar. Böyle bir hadiseler de vardı. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin anlattığı bu saat 14.45'ten itibaren yaşanan olaylar zinciri yaşandıktan sonra MİT Müsteşarı nasıl orada Diyanet İşleri Başkanı ile çorba içiyor, onu hala ben çözebilmiş değilim. Yani merak etmeyin filan diyorlar, ona da çok önemli bir hadise yok diyorlar. Neyse, darbeye geçit yok kitabını hazırlarken MİT Müsteşarı'nın saat 22.20'de Başbakan'la, 22.27'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü bilgisine ulaştım. Her iki görüşmede de Fidan, MİT'e gelen ihbardan ve Genelkurmay'a giderek aldıkları önlemlerden söz ediyor. Görüşmenin sonunda Başbakan sitem ediyor ama Cumhurbaşkanı ile konuşulanları bilemiyorum. O geceye ilişkin olarak MGK Genel Sekreterliği titiz bir çalışma yaptırdı. Görüşme saatleri konusundaki ihtilaf HTS kayıtları ve MGK kayıtları üzerinden giderilebilir. O gece MIT'in mücadelesi darbenin başarısız olmasında etkili oluyor. MIT basın danışmanı Nuh Yılmaz'ın televizyonlara bağlanıp darbe püskürtüldü açıklaması ise 15 Temmuz'un kırılma noktalarından birini oluşturuyor demiş. Şimdi benim kafamda da o 15 Temmuz'a ve ertesi günün sabahına ilişkin hiç gitmeyen şöyle iki not var. Hatırlıyorum. O gün Sayın Cumhurbaşkanı, yani darbe kendisine karşı yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepesindeki insan, en rütbeli lider, en yetkili insan şöyle bir ifade kullanmıştı. Hatırlıyoruz. MİT müsteşarını aradım, ulaşamadım. Yahut Genelkurmay Başkanı'nı aradım, ulaşamadım. Bana bilgi vermediler, ulaşamadım şeklinde bir ifade kullanmıştı. Şimdi peki Ankara'da bütün bu trafik yaşanırken o oraya gitmiş, ona bilgi vermiş, ona emiri vermiş, oradan onunla görüşmüş, ihbar almış vermiş bilmem ne. Peki o arada Sayın Cumhurbaşkanı'na kim, ne zaman, niye haber vermiyor? Eniştesinden öğreniyor. Hatırlasanız da bir enişte unsuru vardı orada. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? Vallahi eniştemden öğrendim demişti. Nasıl öğrenmiş? Burada Hastalık Kışlası'nın önünden geçerken enişte, Sayın Enişte, Cumhurbaşkanı'nın eniştesi tanklar görmüş. Ya nereye gidiyor bunlar demiş. Aramış Cumhurbaşkanı'nı. Demiş ki ya bir hareketlilik var, onun üzerine haberdar olmuş. Peki nasıl oluyor da oluyor? Onlarla bu hareketliliğin, bu temas trafiğinin bağlantısı nasıl kuruluyor ya da kurulamıyor, onu anlayabilmek mümkün değil. Herhalde bir gün anlayacağız diye düşünüyorum. Ama bu sorular cevap bekliyor. Bu sorular cevap bulamadığı müddetçe o gün gerçekten ne olduğunu anlayamayacağız. Bu kadar basit bu iş. Deniz Zeyrek Mehlika'nın hikayesinden söz ediyor. Hafta sonu Kars'a geldim diyor. Memleketine gitmiş. Yanıma okumak için Firdevs Gümüşoğlu'nun yazdığı Cilavuz Köy Enstitüsü isimli kitabı aldım diyor. Cilavuz nedir diye söz ediyor. Anlatıyor işte Mehlika Bozkurt. 1940'larda Cilavuz Köy Enstitüsü'nde yaklaşık 1000 öğrenci varmış. Bunlardan 35'i kız öğrenciymiş. Mehlika da onlardan biri diyor. Okuduğu bir kitaptan bölümleri aktarıyor. Deniz Zeyrek, enteresan bir öykü. Yüzeysel habercilikten söz etmiş Faruk Bildirici, Hürriyet'in okur temsilcisi. Günümüzde yüzeysel habercilik iyiden iyiye yaygınlaştı. Bir yerde olay mı çıktı? Görünenler derleniyor. Bir siyasetçinin söylediği söz önüne ardına bakmadan, hiçbir analize tabi tutulmadan, bilgi eklemeden haberleştiriliyor demiş. Onlardan örnekler vermiş. İşte protokol kavgası haberi, işte Büyükşehir Belediyesi ziyaretini Cumhurbaşkanı'nın iptal ettiği meselesi oldu. Ardından orada böcek araması talimatı verilmiş. Yani bu olayları anlatıyor ama haberleri böyle duyduğu gibi paldır küldür gazetelerin sayfalarına ya da televizyon bültenlerine aktarmanın yanlışlığından, itinalı çalışılması gerektiğinden söz etmiş Hürriyet gazetesi okul temsilcisi Faruk Bildirici. Hürriyet'te başka kim neler yazmış? Bugün pazartesi, malum pazartesi günleri Hürriyet'in yazarları işte pazar günü tatil yaptıkları için pazartesi günleri fazla yazar olmuyor. O yüzden de böyle özetlemiş olalım. Habertürk gazetesine geçelim hemen. Habertürk'te Amerika'da Kürt oyunu başlığıyla yazmış Washington'dan yazan Habertürk'ün yazarı Serdar Turgut. Trump yönetiminin yandaşı Washington Times'ın Kürdistan ekiyle çıktığı gün Kürtlerle konuşan kongredeki ve yönetimden Amerikalıların Türkiye'ye karşı tavırlarından anladım ki benim 1993 yılında gördüğüm o büyük Kürdistan haritası yine gündemde tutuluyor. Şu anda Kuzey Irak'taki oluşumla Kuzey Suriye'dekinin bir araya gelmesi imkansız olsa da ikisinin arasını yapmak ve birleşmelerini sağlamak için çalışan Kürt unsurlar burada var ve çalışıyorlar demiş. Hatırlayacaksınız Serdar Turgut geçen hafta da Amerika'da ciddi bir işte Kürt politikacı hareketliliği yaşandığını anlatmıştı. Yani Eylül'de yapılması beklenen bu referandumla ilgili olarak ya da referandumun hemen öncesinde. Müftülükte kıyılacak nikah laikliğe neden aykırı olsun diye soruyor Murat Bardakçı. Yani müftülerin nikah kıymasına niye karşı çıkıyorsunuz diyor. Müftülük nikahının uygulamaya başlamasından sonra gayri resmi imam nikahıyla ikinci hatta üçüncü eş almak son bulacak mı? Tabii ki hayır. Zira resmi nikahın müftülükte de kıyılabilmesiyle çok eşlilik birbirlerinden tamamen farklıdır. Ama Türkiye'de hayli geniş bir kesim medeni kanunun kabulünden bu yana belediye nikahında dini boyutun bulunmamasından şikayetçidir ve resmi nikahtan sonra dini nikahta kıydırılır. Öngörülen değişiklikle bu şikayetlere son verilecek. Müftü çiftlere nikah defterini imzaladıktan sonra istedikleri tarihte dini şartları da yerine getirebilecek. Müftülükte kıyılacak nikah resmi nikah olduğuna göre değişikliğin laiklikle ne alakası var ki diye soruyor Murat Bardakçı. Murat Bardakçı ya anlamamış ya da bir yerlere hoş gözükmek için böyle bir bahane, böyle bir savunma çabasına girişmiş. Peki müftülük nereden çıktı sorusunun cevabını verebiliyor mu Murat Bardakçı? Durup dururken neden böyle bir ihtiyaç duyuldu sorusunun cevabını verebiliyor mu? Hayır, verebileceğini sanmıyorum. Ama işte Murat Bardakçı yine böyle hani herkes bir şey söylerken tersini söyleyeyim de ben de ilgi çekeyim şeyinde. Yani zaman zaman böyle çıkışlar yapıyor. Tanıdığımız için şaşırtıcı bir çıkış değil diye tespitimizi yapalım. Şimdi bir telefon bağlantımız var, bir canlı bağlantımız var. Cuma gününe dönelim. Cuma günü Türkiye'de İstanbul'da Şişli'de Çağlayan Adliyesi'nde son derece önemli tarihi bir duruşma vardı. Cumhuriyet mensuplarının yargılandığı, Cumhuriyet Gazetesi'nin yargılandığı, gazeteciliğin düşünce ve ifade özgürlüğünün yargılandığı dava vardı. Son derece tarihe geçecek derecede absürt bir iddianameyle açılmış bir dava vardı. Davada ara karar alındı ve 7 Cumhuriyet mensubu tahliye edildi, yani tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. 4'ünün de tutuklulukları devam etti. Şimdi o dava ile ilgili olarak, bu davanın ceza hukuku açısından anlam ve önemiyle ilgili olarak, dosya ile ilgili olarak o davanın avukatlarından, yani cumhuriyetçileri savunan avukatlardan Sayın Avukat Ergin Cimben telefon attığımızda. Efendim günaydın, merhabalar.
Günaydın efendim, günaydın. Buyurun efendim.
Şimdi dün önemli bir, dün diyorum, cuma günü önemli bir karar çıktı. Tabii kim niye salıverildi, ötekiler niye salıverilmedi, kişi bazında ya da dosya bazında tartışılabilir. Davanın içeriği, dosyanın içeriği tartışılabilir ama siz bir hukukçu olarak, bir ceza hukukçusu olarak ya da bu tür davalarda son derece deneyimli bir hukukçu olarak böylesine bir iddianameyle insanların hala içeride tutuluyor olmasına ve hala bu yargı sürecek olmasına ne diyorsunuz?
Şimdi aslında başta da söylediğim, son derece de önemli bir dava. Bu sadece Türkiye açısından değil. Yani ben uzun süredir avukatlık yapıyorum. Yani 40 yıla yaklaştık artık. Ve Türkiye'nin en sorumlu dönemlerinde de avukatlık yaptım. 12 Eylül'de başından sonuna kadar da yaptık. Daha sonra biliyorsunuz Türkiye hukukunun siyasetle hukuk hep çatışmıştır. Siyasal çatışmalar hep hukuka yansımıştır. Fakat böyle bir dava, yani bir gazeteyi susturmak için açılmış olan bir dava ilk defa görüldü. Sadece Türkiye açısından değil, dünyada da tahmin ediyorum böyle bir dava görülmedi. Evet, gazeteciler hep siyasi iktidar açısından sorumlu insanlardır. Her siyasi iddianı susturmak ister ve haberciler de buna direnir. Fakat ilk kez bir gazeteci öldürmek suretiyle veya bir ceza davasına muhatap kalmak suretiyle ortadan kaldırmanın dışında bir gazetenin öldürülmesi davası. Ben Cumhuriyet Gazetesi'ni öldürmeye tam teşebbüs davası diye adlandırıyorum. Henüz bitmediği için dava. Yani bu gazeteyi susturmak için gazetenin içi boşaltılmak istendi. Gazetenin en önemli yerlerinde olan insanlar enterne edildi. Birçok yazarı enterne edildi ve bu süreçte gazete susturulmak istendi. Hem de şu ironiye bakın ki, yani içerisi biliyorsunuz 24 Temmuz'da Türkiye'de basın bayramı olarak bilinen bir tarihtir, biliyorsunuz.
Evet.
1950 yıllarından beri kutlanır ve böylece bir tarihte böyle talihsiz bir dava, hem de tutuklu olan gazeteciler. Önemli, son derecede fazla. Ama şu var, bu gazete geride susmadı. Bu çok önemli. Bu dava sonu ne olursa olsun çok uzun süre yalnızca Türkiye'de değil dünyada anılacaktır. Hukuk fakültelerinde Türkiye'de olacağını pek zannetmiyorum ama dünyada okutulacaktır. Açılmaması gereken davalar bazındadır bu. Siyaset ve hukukun nasıl birbiriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu gösterecektir bu. Böylesi bir durumla karşı karşıyayız ama işte dört arkadaşımız şu anda onlar cezaevinde hala ağır koşullar altında yaşıyorlar.
Neden onları tutmaya karar vermiş olabilir mahkeme? Yani Murat Sabuncu'yu, Kadri Gülsel'i ve Ahmet Şık'ı, yani ötekilerden ayrımı nasıl yaptı sizce?
Aslında hepsini tahliye etmek istiyordu mahkeme. Çünkü bir de vicdan meselesi vardır. Bu davanın dava olmadığı gerek özellikle bize Akın Atalay'ın ifadesiyle, savunmasıyla da avukatların savunmasıyla ortaya çıktı. Yani böyle bu iddianame gerçekten de delik teşkil edildi. Fakat hep duruşma, artık ismini söylemeyeceğim ama bilen biliyordur. Özellikle Türkiye Gazetesi çevresinde bulunan köşe yazarları dava boyunca buradan tahliye edilmesi gerekenler, tutuklanması gerekenler hep böyle listeler verdiler. Bu
evet, son derece isabetli bir tahminde bulundu bir yazar ya, mesela Türkiye.
Öyle. Bu dava açılmadan da yine buradaki kişiler hep yazdılar. Mutlaka işte bu davaların açılması ve Cumhuriyet Gazetesi'nin içerisindeki bir takım insanların
geçmişte bazı davaları da hatırlatıyor değil mi? Mesela rahmetli İlhan Selçuk'un gözaltına alınacağını da haber vermişler diye bildiğim.
Aynen. Türkiye'de ne yazık ki 5 işte yıl mı geçti, 6 yıl mı geçti o Ergenekon Balyoz davalarındaki
evet aynı felaketler, iklimi görüyoruz.
Aynı yöntemler şu anda uygulanıyor. Yani bu kadar aynı hata yeniden yapılamaz. Ahmet Çık'ın sorgusunda bilmiyoruz orada mıydınız?
Evet.
Gerçekten de o da tarihe geçecekti. Zaten bu bir savunma değil, bu bir ithamdır dedi. Ahmet Çık da o ifadesini verdi. Büyük bir ihtimalle Ahmet Çık ondan, Ahmet Çık'ın tutup kalması için hiçbir neden yok. Akın Atalay bu gazetenin başında olan insandır. Onu biraz daha tutmak istediler. Kadri Gürsel adı hep ortaya konuyordu. Kadri Gürsel'i bu şekilde tuttular ve Murat Sabuncu da işte genel yayın yönetmeni diye. Çok siyasi dava, çok siyasi nedenlerle açıldı. Ben bunun hukukla hiçbir alakasını görmüyorum bu davanın. Ve gene siyasi nedenlerle böyle bir karar verildi.
Bir de Ergin Bey, evet. Pardon sözünüzü kestim. Şimdi tabii biz hukuki detaylara vakıf değiliz. Yasaları tam olarak bilmiyoruz ama şu konuda da aydınlatabilir misiniz bize? Ahmet evet. Şık'ın savunmasında kullandığı bazı ifadeler, savunmasındaki bazı unsurlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar evet. verildi. O evet. gün açıklanan ara kararda. Buna ne diyorsunuz? Yani bu nasıl mümkün?
Tamamen yasaya aykırı. Bizim Türk Ceza Kanunu'nun 128. maddesine göre savunma dokunulmazlığı vardır. Yani mesela yani örnek vereyim size, dışarıda ettiğiniz bir cümle hakaret anlamına gelebilir. Aynı cümleyi duruşmada savunma çerçevesi içerisinde ettiğiniz zaman o suç teşkil etmez. Bizim 128. madde böyle diyor. Dolayısıyla Ahmet Çık'ın savunmasında suç falan yok. Yani bizim kanunlara göre. Şunu söyleyeyim ben. Nasıl oluyor olur diyebilir insanlar. Mesela yollarda falan insanlar beni çeviriyorlar. Diyorlar ki ya bu kanunlar değişmeli. Böyle kanunlarla işte böyle sonuçlara varılıyor. Hiç bunun alakası yok. Yani bizim yasalarımız öyle pek fazla bir sorun yok. Özellikle 2005 yılından itibaren yasalar düzenlendi. Bu Avrupa Birliği uyum paketleri bu işlere yaradı. Bütün mesele bu yasaların uygulanmasında. Hiçbir yasa maddesi, örnek veriyorum ben size, şimdi davada kullanılan delillerden bahsedeceğim. Çok bir tanesini söylüyorum. Baylok kullanan birisi sizi aramış. Bakın sizi arıyor. Ve bu nedenle iddianamede baylok kullanan kişinin sizi araması sizin aleyhinize suç teşkil eden bir suçun delili olarak gösterir.
İnanılır gibi bir şey değil.
İnanılır gibi değil. Ben mesela savunmada söyledim. Ey yargıçlar dedim. Mesela sizi şimdi bunu duyan Fethullahçı terör örgütü dediğiniz örgütün üyeleri sizleri arasa, yargıçları arasa. Şimdi siz sanık olmaz mısınız? Şimdi siz bunu delil olarak bir savcı bunu getirdi. Bunu duyan FETÖ'cüler ilk önce sizleri aramaz mı?
Evet.
Yani öyle biliyorum ki bu 80 milyonun hukuki hukuk güvenliğini ortadan kaldırıyor.
Evet, hatta milyon... ben hatırlıyorum cuma günkü duruşmada sayın avukatlardan biri kalkıp şunu dedi. Dedi ki bundan sonra herhalde şöyle yapmak gerekecek. Yani birisi sizi aradığında ya da SMS attığında hemen savcılığa başvurup aman efendim bu Baylokçu mu değil mi tespit edin sonra aleyhimde bir şey olmasın diye her aldığımız telefon ve SMS'le böyle başvuru yapmamız gerekecek dedi. Bunun altından nasıl kalkar devlet dedi.
İşte siyaset, hukuka, siyaseti egemen kılarsanız bu kadar kötü sonuçlar oluyor. Yani bunlar, bakın Türkiye biliyorsunuz şu anda Avrupa Birliği Parlamenterler Meclisi tarafından denetim altına alınan ülke statüsünde. İşte böyle bu nedenlerle oluyor. Ve ilk kez, ikinci kez denetim altına alınan ülke statüsüne gidiyor Türkiye. Hep bunlar, bu nedenlerle oluyor bunlar. Ve bu yanlışta ısrar ediyorlar. Asıl şaşırtıcı olan taraf bu. Yani nasıl ısrar edilebilir? Bu kadar bariz yanlışlarda. Evet. Sadece bu davalar değil bakın. Ben Altan kardeşlerin de avukatlığını yapıyorum. O da aynı şekilde. Şu anda 2000 yani kriter olarak onu koydular. 2013'ten itibaren Zaman Gazetesi'nde yazı yazan köşe yazarlarının tümü şu anda 3 kez ağırlaştırılmış müebbetten tutuklular. Sadece yazı yazdınız diye.
Evet.
Yani ayrı devletin gözetiminde olan bir gazete mesela. Evet. Örnek peki, veriyorum. Yani sadece evet. Cumhuriyet'in başına gelen bir şey değil bu.
Evet.
Şu anda Türkiye'de ciddi hukuk sorunları yaşanıyor.
Peki Ergin Bey çok kısaca peki bundan sonra ne olmasını bekliyorsunuz bu davada? Yani şimdi 11 Eylül'de devam edilecek ve Silivri'de devam edilecek bunlara.
Evet.
11 Eylül'de tekrar başladığında yargılama öteki arkadaşlarımızın da tahliye edilebileceğine inanıyor musunuz?
Evet inanıyorum.
Israr ederler mi?
Yani. Buna bir şeyden ceza buydu. Yeteri kadar gözdağı verdi diğer medyaya. Yeteri kadar otosansürü aslında yarattı. Zaten vardı. Bu pekiştirdi. Yani bu davayla şu denmek istiyordu. Türkiye'de muhalefet etmeyin. Olay bunlar ibaret. Çok açık. Bunu herkes biliyor zaten. Ama sadece bu davalar burada yürümüyor biliyorsunuz. Bütün bu demin bahsettiğim davayla beraber, davalarla beraber Cumhuriyet Gazetesi davası da aynı anda bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne ve aynı şekilde bireysel başvuru yoluyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bu davalar taşındı. Ve Türkiye'ye Anayasa Mahkemesi ne yapacak bilemiyoruz. O da çok siyasi etkiler altında. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'ye Ekim ortalarına kadar bir yanıt süresi verildi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük ihtimalle bu yılın sonuna doğru Cumhuriyet davasında bir karar verecek. Ve şimdiden söyleyeyim ihlal kararı verecek. Bu da çok açık.
Evet.
Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlali o kadar yoğun buldu ki öne aldı incelemeyi. Yani diğer dosya bundaki bir kararla bize bildirdi. Bu davada ihlal edilen hak ve hürriyetlerin maliyeti ve yoğunluğu, kesafeti nedeniyle biz bunu bu davayı öne aldık dedi. Yani ihlal kararı verecekler zaten belli. Benzer davalarda da ihlal kararları verecek Türkiye'de.
Evet, görünen köy diyorsunuz. Artık iyice kılavuz istemez.
Evet,
peki
evet,
efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Avukat Ergin Cinmen'i dinliyorduk. Cumhuriyet Gazetesi davasında olup bitenleri, cuma günü ara kararı verilen davada olup bitenleri ve bu dosyayla ilgili olarak açık hukuk ihlallerini, yani mahkemenin, yargılamanın ya da iddia makamının yaptığı hukuk ihlallerini anlatıyordu bizlere. Saatlerimiz 8.42'yi gösteriyor. Köşe yazarlarıyla devam edelim. Habertürk'ün yazarlarından Oray İğin, Gezi mi dediniz diye bir soru sormuş. Diyor ki büyük bir çuvaldız da biz gazetecilere batıralım diyor bu Gezi meselesiyle ilgili olarak. İşte Gezi neydi ne değildi tartışmasıyla ilgili olarak. Direniş haberlerinin bir alıcısı ortaya çıktığından en ufak infial hali teşvik ediliyor. Çünkü reytingi var. Halbuki bir aşiyanla emek sinemasının kapatılmasının toplumsal sonuçları eşit değil. Oysa medyanın yaklaşımı, sosyal medyada oluşturulan tepkinin dozu hemen hemen aynı. En ufak bir hareketlilikte hemen ikinci Gezi çağrışımları yapılması da ucuz gaza getirme yöntemleri. İnfial yorgunluğuna kapılmadan her savaşın kazanılmayacağını, her mücadelenin eşit derecede anlamlı olmadığı bilincine ulaşılması hayati önem taşıyor. Çürüyen, hiçbir yatırım yapılmayan, açık olduğu zamanda bile gitmediğimiz emek sinemasına sahip çıkmak o kadar önemli miydi mesela? Yoksa o enerji dolu felaketinde de sonuçlarını gördüğümüz iklim değişimi için mi harcamalıydı? Bunları tartışalım diyor Oray Eğil. Nagihan Alçı, Merve Kavakçı'yı meclisten kovan kafa hala orada duruyor demiş. Sanki aradan asırlar geçmiş, her şey eskide kalmış gibi görünüyor ama bundan sadece 18 sene önceydi diyor. İşte Merve Kavakçı'nın meclise o başörtüsüyle gelmesi filan o hadiseleri hatırlatıyor. Diyor ki o gün Kavakçı'ya saldırmakla yetinmediler. Küçücük iki çocuğunun peşine bugün demokrat geçinen medya adam taktı. O zavallı çocukları servislerine kadar kovaladı. Düşündükçe hala ürperiyorum. Bu insanları kendi memleketlerinde yaşayamaz hale getirdiler. Yıllar sonra güler yüzü, nezaketi ve iyi eğitimiyle Cumhurbaşkanı'nın uçağında karşıma çıkan Merve Hanım'ın kızı Fatma, onca tahrike rağmen ülkesini seven pırıl pırıl bir genç kız olmuş diyor bugünkü yazısında Nagihan Alçı. Pervin Kaplan öğretmenler için nasıl bir sistem geliyor diye onu anlatmaya çalışmış. Öğretmen strateji belgesinden söz ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni bir seçme sınavından söz ediyor. Öğretmenler ölçülecekmiş. Eski öğretmenlere de sınav yapılacakmış. Zorunlu bir rotasyon uygulaması getirilecek diyor. Dezavantajlı bölgelere teşvik sağlanacak. Öğretmen kaynakları diğer fakültelerden de karşılanacak. Eğitim fakülteleri öğrencileri de bu kapsamda değerlendirilecek diyor. Ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın önümüzdeki dönem herkesin itiraz edemeyeceği bir sistemi ortaya koyacağı şeklinde bir açıklama yaptığını aktarıyor Habertürk yazarı Pervin Kaplan. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan yiyen yiyene başlığını atmış. AKP iktidarının lüks tutkusu malum diyor. Saraylar, uçaklar, helikopterler, zırhlı süper lüks Mercedesler. Devlet malı deniz nasıl olsa yiyen yiyene. Nedir bu lüks makam aracı tutkusu diye soruyor Rahmi Turan. Milli geliri bizden en az 10-15 kat daha fazla olan Almanya, İngiltere gibi ülkelerde bile bu lüks makam aracı tutkusu yok. Mesela İngiltere Kraliçesi'nin ve İngiltere Başbakanı'nın bir tek özel uçağı yok. Gidecekleri gezilere British Airways'den kiraladıkları uçaklarla gidiyorlar. Meclis Başkanı İsmail Kahraman makam aracı 4 yıllık olmuş diye özel donanımlı yeni bir zırhlı Mercedes almış. Fiyatı 1.700.000 lira. Dünyanın en lüks otomobillerinden biri. Ne diyelim, helal olsun. Gerçi burada 5 milyon gibi bir sayı, bir fiyattan söz ediliyordu ama galiba euro olsa gerek. Rahmi Turan yanlış yazmış olabilir onu. Neyse, işçiler, memurlar, emekliler, köylüler, çiftçiler her şey ateş pahası, geçinemiyor diye hiç şikayet etmesinler. İktidara afiyetle yesinler diye oy vermiyorlar mı? Vatandaş seçecek, İsmail Kahraman gibiler de yiyecek. Bundan doğal ne var? Emlak vergisi zammında kantarın topuzunu iyice kaçıran CHP'li belediyelerde öyle değil mi diyor. Hepsinde aynı kafa, yemeği çok seviyorlar diye de eklemiş Rahmi Turan. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Cumhuriyet gazetesinde bugün kimler neler yazmış? Geçen hafta hatırlayacaksınız genellikle dava ile ilgili, cumhuriyetçilerin yargılandığı dava ile ilgili yazılar ağırlıktaydı. Bugün de Erdal Atabek onu sürdürmüş. Atatürk Cumhuriyeti neden yıkılamaz diyor yazısının sonunda. Özgür insan aklına dayalıdır da ondan. Özgür insan aklı, özgür insan iradesi evrensel uygarlığın temelidir. Eleştirel düşünce eğitimi bu uygarlığın eğitim modelidir. Müfredat diye dinsel dogmaları öğretmeye çabalamak boşunadır diyor Erdal Atabek ve diyor ki dönüp dolaşıp Osmanlı'nın son çağlarına ulaşırsınız. Mercedes'e binip Almanlara çatmanın garabetini göremezsiniz. Aydınlanmanın temsilcisi olan Atatürk Cumhuriyeti yıkılmaz, onu yıkma heveslileri er geç yıkılır gider demiş bugünkü yazısında. Orhan Bursalı da evrim meselesinde sürdürmüş yazılarını. Yani Orhan Bursalı biliyorsunuz aynı zamanda Cumhuriyet'in bilim teknik ekinin yönetmenidir. Bilim ve siyaset isimli bir köşe yazıyor. Geçen hafta aynı gazetenin yani Cumhuriyet'in yazarlarından Nuray Mert'le aralarında bu evrim teorisiyle ilgili bir polemik yaşanmıştı. Orhan Bursalı işte o polemiği bir şekilde devam ettiriyor. Diyor ki evrim insanın kökeni 3,5 milyar yılda küçük bir ayrıntıdır diyor. Ve evrim teorisiyle ilgili, Darwin'le ilgili tartışmalara değiniyor tekrar. Evrim teorisi içinde insanın kökenleri son derece küçük bir detaydır. Teori canlıların aşağı yukarı 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkmasından beri maya hücrelerinden dinozorlara kadar bütün yaşam biçimlerinin birbiriyle ilgisini ortaya koyan bir bilimsel çerçevedir. DNA deşildikçe bu çerçevenin içi çok daha incelikle dolup duruyor. Aşağıdaki İngilizce metin maya hücreleri ile insan DNA'sı arasındaki ortak yönleri anlatan sıradan bir yazıdır diye bir İngilizce metine internet linki vermiş. Tabii o aşağıdaki metinden kastı o. Yani köşesine İngilizce metni taşımamış da bir internet linki vermiş. Orhan Bursalı'nın köşesini açıp bakıp o linki de görebilirsin diye biz de buradan hatırlatalım. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün gazetesinde kimler neler yazmışlar? Nazım Alpman, savunma ve hukuk dersleri diye Cumhuriyet gazetesi mensuplarını yargılandığı davaya atıfta bulunmuş. İşte Ahmet Şık'tan, Musa Kart'tan örnekler veriyor. Onlardan alıntılar yapıyor. Fikret İlkiz'in o muhteşem bir savunma konuşması vardı. Cuma günkü duruşmada ona atıfta bulunuyor. Fikret İlkiz'in konuşmasından şu satırları aktarmış. Diyor ki, lütfen kendisine söyleyin, kendisiyle gurur duyduğumuzu ifade etmem gereken Murat Savuncu iznini uzattı da uzattı. Haber masasındaki gazeteciler izin yapacak, yaz geldi artık kaytarmasın işe dönsün diyor. Yani Fikret İlkiz'in konuşması bu. Ondan alıntı yapıyor. Kadri Gülsel bir ay bile çalışmadan çekti gitti. Cumhuriyet gazetesinin editoryal bağımsızlığı mutlaktır. Ama iş güç konusunda gazeteciler haberlere bağımlıdır. Yeter işine dönsün artık. Ahmet Şık, çık dışarı. Şu anda cezaevini mesken tutmaktan hiç olmazsa şimdilik vazgeç. Eşim var, kızım var, evim var. Ha aklında olsun. İşten atılma tehlikesini de göz ardı etme sakın ve işine dön artık. Musa Kart, bırakın kendi örgütüne gitsin. Çocukların kurduğu örgüt onu alırsa bu örgüte yardım ve yataklıktan yargılarız. Onlar gazetecilerdir. Gazetecilik suç değildir. Ve Sayın Başkan, Sayın Yargıçlar, meslektaşlarımız Avukat Bülent Utku, Avukat Mustafa Kemal Güngör ve Avukat Akın Atalay'ı verin bize, biz gidelim. Çağırdığınız zaman ne zaman isterseniz, ne zaman çağırırsanız geliriz. Çünkü onlar savunmadır. Saygılarımla Avukat Fikret İlkiz diye konuşmuştu sevgili Fikret İlkiz duruşmadaki savunması sırasında. Şöyle devam ediyor Nazım Alpman. Bir tahliye talebi ancak bu kadar mizahi olarak ifade edilebilir. Ortada bir suç olmadığından Fikret İlkiz de tahliye isterken gelecekteki tiyatro oyunlarına girebilecek incelikte bir metin oluşturup onu seslendirmiş. Cumhuriyet davası esas itibariyle bir hukuk skandalı olması yanında üzerine doktora tezleri yazılacak kadar zengin veri tabanı oluşturdu. Açık olarak görülen şeyi iktidar da kabul etmeli. Ülkemizi daha fazla yıpratmamalı. Bu dava bir an önce geri çekilip içeride kalan Ahmet Şık, Kadri Gülsel, Murat Sabuncu ve Akın Atalay ile birlikte tutuklu tüm gazeteciler serbest bırakılmalıdırlar diyor. Bugünkü yazısında Bir Gün gazetesi yazarı Nazım Alpman. Star gazetesi 3. sayfada yazan Ahmet Kekeç, darbeden 6 ay önceki FETÖ toplantısına kimler katıldı şeklinde bir başlık atmış. Bakalım neyi kastediyor. Darbeden 6 ay önce bugün birçoğu pis FETÖ türünden sahtekarca laflar ediyor. Darbe girişimi de çok fena oldu canım gibilerden zevairi kurtarmaya çalışan açıklamalar yapıyor ama hepsi de görev addedip o gün FETÖ toplantısına koştular. Darbe başarılı olsaydı Erdoğan'ın otoriterleşmesi bu darbeyi kaçınılmaz kıldı deyip yeni duruma göre pozisyon alacaklardı. Murat Belge yıllardır bunun alıştırmasını yapıyordu. Hiç temenni etmem ama cümlesinin arkasına sığınarak 27 Mayıs benzeri bir darbeyi müjdeliyordu demiş. Bakalım sonra isimlere giriyor mu onu anlamaya çalışıyorum. Düne kadar cemaat dendiğinde tüyleri diken diken olan birçok Kemalist ulusalcı değer, ek olarak kimi Cumhuriyet yazarları Nuray Mert, Ahmet İnsel ve elbette huzurlarınızda Aydın Engin, HDP'den Hüda Kaya, hani mecliste yaptığı konuşmada bırakın bu Yasin Börü edebiyatını diyen ve hiç utanmayan kariyeri hanımefendi, eski Turizm Bakanı Ertuğrul Günay. Kalan ömrünü ve bir Fethullahçı olarak tamamlamaya azmetmiş eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış. Kambelsiz düğün olur mu? Nazlı Ilıcak da hocasının çağrısına uyup abantı şenlendirenler arasındaydı. Bitti mi? Murat Belge de oradaydı ve Murat Belge'ye yani ustasına hayran olmak dışında ayrıcı bir vasfı bulunmayan Birikim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Laçiner ki %40'ın üzerinde oy alması durumunda Erdoğan demokrasi dışı yollarla mutlaka indirilmelidir demişliği vardır. Muhtemelen darbe yancısı olarak oradaydı. Bu ikili varsa mutlaka içki servisi de yapılmıştır. Bitti mi? Baskın Orhan, Müptezer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Reha Çamuroğlu, Eser Karakaş, Mehmet Altan ve Ferhat Kentel de katılımcılar arasındaydı. Biliyorsunuz sonuncusu yani Ferhat Kentel bir FETÖ operasyonundan kıl payı kurtulmuştu. Birileri KCK sanığı yapmak için çok uğraşmışlardı Ferhat'ımızı. Erdoğan nefreti baskın geldiği için aynı birileri bu kez Abant platformu üyeliğiyle taltif ettiler onu. Alan razı, veren razı olduktan sonra bize söz düşmüyor demiş. Peki ben bu yazıyı niye yazdım diyor Ahmet Kekeç. Fethullah'ın darbesi ben geliyorum diye bağırdığı halde kim nerede eleşiyormuş, kimler zihnen darbeye hazırmış bilinsinler. Bilinsinler ve niçin ahlaki üstünlüklerini yitirdiler görülsünler demiş Ahmet Kekeç. Peki biz de Ahmet Kekeç'e soruyoruz. Aban toplantılarının bu en son olanından söz etmişsin, oradan isimleri saymışsın. Haklı olabilirsin. Bu insanlara yönelttiğin ithamlara bu insanlar cevap verebilirler. Biz onların avukatı değiliz. Peki arkadaş bu aban toplantıları denilen toplantılar 1000 senedir tertip ediliyor. 1000 senedir binlerce isim oraya gitti. Herhalde bir tek ben gitmemişimdir gazeteci sıfatını taşıyan insanlardan. Bir tek ben almamışımdır o zarflardan. Öyle zarflardan da söz ediliyordu çünkü o toplantılarda. Peki o toplantılara bugüne kadar giden Zaman, Star, Yeni Şafak, Türkiye, bilmem ne, Hürriyet, Milliyet neyse kimin yazarı varsa onların isimlerini de dökelim ve onların üzerlerinden de teker teker isim isim bir muhasebe yapalım mı? Kim gitti, niye gitti, ne amaçla gitti, neydi, geri planında ne yatıyordu? Hocaefendi, Hocaefendi diye onlar niye biat ettiler senelerdir? Var mısın böyle bir döküme, var mısın böyle bir muhasebeye? Güzel saymışın isimleri, girmişin Aydın Engin'den, çıkmışın Nuray Mert'ten, Ferhat Kentel'den, Murat Belge'den. Tamam, aferin. O en son Abant toplantısında. Peki öteki toplantıların Haziran cetvelinde alalım mı? Öteki toplantılara da kimler vardı? Senin hangi arkadaşların vardı? Ne yaptınız? Nasıl övgüler düzdünüz? Onları da teker teker ele alalım mı? Yok almazsın. Çünkü geçmiş geçmiştir. Unutalım. Ama yakın geçmişte yani sizin çizdiğiniz o çizgiden sonra giden olduysa, biat eden olduysa, önünde eğilen olduysa onlar vatan haini, onlar darbeci, onlar terörist öyle mi? Onlar FETÖ'cü. Geçiniz böyle anlayışları Ahmet Kekeç Beyefendi diye buradan selamımızı gönderelim. Saate bakalım 8.57'yi gösteriyor. Artık bugün de programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yavaş yavaş kapatalım. Bugünkü kapanış parçası genç bir sanatçıdan gelsin. Güler Özince söyleyecek. Merkür Retrosu. Hoşçakalın.
Retrosu aldı götürdü seni benden aniden beni duyuyor musun? O gün hiç farkın yoktu caniden. İç- içime atıp sustum. Neyi neresinden değiştirsem seni çok özlüyorum. Keşke o kafayı bir değiştirsen seninle ne güzel yol alırdım. Benimle ne güzel yaşlanırdın. Git o zaman, gelme istemiyorsan, bu konuya eğilme korkuyorsan. Bir gün gelip de öfkeni aşarsan gurur duyarım seninle. Aklına yeniden bir gün takılırsa, o eski resimlere bakılırsa, bir gün gelip hatanı anlarsan, bir konuşalım seninle. Retrosu aldı götürdü seni benden aniden. Beni duyuyor musun? O gün hiç farkım yoktu caniden. İçime atıp sustum. Neyi neresinden değiştirsem seni çok özlüyorum. Keşke o kafayı bir değiştirsen seninle ne güzel yol alırdım. Benimle ne güzel yaşlanırdın. Git o zaman, gelme istemiyorsan, bu konuya eğilme korkuyorsan. Bir gün gelip de öfkeni aşarsan gurur duyarım seninle. O eski resimlere bakılırsa, bir gün gelip hatanı anlarsan, bir konuşalım seninle. Git o zaman dere la la la dere.
Zafer Arap Kirliği ile Seyru Sabah sona erdi.